İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar.
Merhaba hocam, iyi akşamlar.
Merhabalar. Nasılsınız?
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar hepinize.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir bu haftada. Evet, merhaba
İyi
hepinize.
akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Merhaba hocam.
İyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Akşamlar.
Evet, bir de YouTube'u kontrol edip hemen dönüyorum size.
İyi akşamlar cümleten.
Evet,
İyi
iyi akşamlar
akşamlar herkese.
arkadaşlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Bağlanmaya devam eden arkadaşlarımız var. O yüzden herkese bu hafta tam mail gidebildi diye geri bildirim aldım posta hizmetinden. Umarım spama düşmüş olanlar olabilir tabii. Umarım herkes spama bakarak eğer düşmüşse onu da görerek sınıfa dahil olur. Evet, sizlerin gelebilmenize sevindim. Bakıyorum herkes burada. Evet. Tabii dersi geçeceğiz ama şöyle bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum ben. Şimdi hem YouTube'dan hem de burada Zoom'dan yapıyoruz bu şeyi dersi. Yani YouTube'daki paralel yayın oluyor tabii ki. YouTube'da link sahibi olanlara daha sonradan izleme hakkı oluyor. Ama bu şimdilik yani normalde kayıt göndermiyoruz veya kayıtta tutmayacağız. Hani onu da hatırlamış olalım. Şimdilik bu mail işlerindeki karışıklıklardan dolayı yapmıştık. Ve o yakında bitecek. Çok şükür o noktada anlaştık mail posta hizmetiyle herkese ulaşıyor maillerimiz. Dolayısıyla tekrar kendi kayıtlarınızı bir dahaki dersten itibaren hani almaya özen gösterirseniz güzel olur diyebilirim. Aramıza hala yeni dahil olmaya olan yeni arkadaşlarımız var, olmaya çalışan arkadaşlar var. Derslere yeni katılan. Onlar için şimdi biz bir hafta daha eski kayıtlarda duracak izleyebilsinler diye ama sonra sizden rica edeceğim. Eğer sonradan tekrar dinlemek istiyorum diyorsanız, yani kendi bilgisayarınızı alıyor olmanız çok önemli. Yani mesela o an seyredemiyorsanız bile tekrarı, YouTube'da hazır duruyorken indirirseniz kolay olur. Eğer burada derste almıyorsanız bile, öyle söylemiş olalım. Şimdi geçen hafta böyle bir enteresan bir şekilde esmalar ve işte ne okunmalı, nasıl okunmalı gibi bir yerlere girmiştik onu. Aslında böyle hani aniden gelişen sorularla işlediğimiz dersler oluyor ama bunlar tabii ki o şeyin bir parçası. Yani istersek burada bugün hiçbir şey konuşmayalım. Kur'an'a ait işte yani basılı Kur'an'dan bahsediyorum tabii ki. Ötekine ait olmayan bir şey olmadığı için hani kaç haftadır konuştuğumuz gibi orada anlaştık umarım. Dolayısıyla istersek ayeti biz konuşmayalım, istersek burada sistem nasıl işliyor konuşmayalım. Hani günün siyasetiydi, işte neyse politikasıydı, futboluydu, yemeği içmeyi bunu bile konuşsak aslında hepsi Kur'an'dan bir parça. Aslında onu bile konuşmanın bizim derslerimizle alakası olduğunu hep görüp şahit oluyoruz. Dolayısıyla aniden gelişen her türlü konu sınıfın konularının bir parçası olarak gelişiyor. Ki kaldı ki hiçbir zaman baştan sona politika, siyaset gibi şeyler konuşmadık ama hani olabilecekti. Bir gün gelir öyle olabilir. Şimdiden söylemiş olayım. Hani bunları konuşmayı hedeflemiyorsak da tabii ki işimiz değil ama geçen haftadan böyle bir iki arkadaşım biraz telaşı oldu. Hani derslerde sorulardan dolayı ders kaynıyor mu? Kaynar mı? Böyle olur mu ileriki derslerde? Onu ben hani açıklamak istedim ki kaynamıyor. Hepsi burada zaten birbirini açan dersler olduğu için böyle bir bazı bölümlerde biraz daha ısrarla üzerinde durmak gibi belki gelişebilir ki daha sonrakiler için kolaylaştırıcı olsun. Özellikle esmalar noktasında da şimdi geçen hafta böyle çok kısa bahsettik aslında bir ders bile olsa çok kısaydı. Çünkü ne okuyalım, neden koruma duası okuyalım öncesinde. Neden işte herkesin bana göre olmazsa olmaz o Mürid Kuddüs Fettah esmasını okumalı dedik. Ve bir de 99'u konuştuğumuz zaman birkaç hafta sürecek tabii ki dersler. Bunlar hep burada olayın adımları. Hani işimiz Kur'an ve Kur'an'ı yaşamda ve kendimizde gözlemlemek ve nasıl işliyor sistem veya ben nasıl işliyorum ya da Allah nasıl işliyor şeklinde. Hani bunu anlamakta. her pencereden girdiğimizde dediğim gibi modeller ya da burada tezahürler üzerinden konuşsak da aslında hep esma dinamiklerini ve onun işleyişinde konuşacağımız için orada derin derin bütün esmaları çalışma mantığını konuşmuş olacağız. Yine esmalara nerede gideceğiz? Şimdi biz bugün hatiyaya devam edeceğiz. Daha giremedik zaten devam edeceğiz dediğime bakmayın. Fatiha'ya girmeye çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Fatiha'dan sonra zaten Alak suresi, Alak'tan sonra o Alak oku emriyle başlayan, sonra kaleme geldiğimizde işte orada esmaları ince ince çalışmış olacağız. Evet, şu anda artık arkadaşlar dahil olurken yine şeyde, yani ilk önce derste bazen soruyorum, biliyorsunuz hani geçen haftadan bir soru var mı diye. Ama genel başlığımızda dersi anladık. Son 20 dakika bir soru cevap yapmak. Ama hani acil şunu sormazsam dersi dinleyemem. Hani öyle bir yerde takıldım ki işte üstüne koyamam dediğiniz bir soru varsa şimdi alayım. Yoksa Fatiha'dan devam edeyim diyorum. Bakalım var mı? Evet. Peki. O zaman süper diyoruz. Kaldığımız yeri hatırlatıyorum. Öncelikle şeyle, Fatiha ile ilgili bu noktada en son bıraktığımız yerde demiştik ki şöyle bir açıklama var. İlahi sırlar inzal olunmuş kitaplardadır. Bütün indirilmiş kitapların sırrı Kur'an'dadır. Kur'an'ın sırrı da Fatiha'da gizlidir demiştik burada. Pardon, bir saniye, canlı yayında bir şey oldu, hemen kapatmam lazım. Evet, tamam. Evet, bunu herhalde, evet, sesi herhalde kısarsam karşı tarafa gider. Umarım bir karışıklık yaratmam. Evet, dedik ki bütün burada indirilmiş kitapların sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı da Fatiha'dır. Ve Fatiha, kim Fatiha'yı ya da Fatiha'tu kitabı kıraat ederse sanki Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Furkan'ı kıraat etmiştir demiştik ve burada bırakmıştık bunu. Ve demiştik ki aslında bunların her birinin bir şekilde batın karşılıkları var ve Tevrat dediğimizde Musa'dan, İncil dediğimizde İsa'dan, Zebur dediğimizde Davut'tan bahsediyoruz ve Furkan dediğimizde de Kur'an'dan bahsediyoruz. Furkan bu dört kitabı kasteder ki Furkan Kur'an'ın isimlerinden ya da Kur'an'ın yaşanma biçimlerindendir. Dolayısıyla bu dördünün aslında bir şekilde, evet, bir kitap, yani tıpkı bizim hani dedik ya, Kur'an aslında evrensel kitabın kendisidir. Ama bizim elimizdeki matbu Kur'an bu evrensel kitabı okuduğu, ama nasıl okuyor? İnzal olarak okuduğu, vahiy yolu okuduğu şekli bize aktarımının ama yeri geldi inzal sırası, ama yeri geldi bu anlamda sonradan burada anlayışa göre geliştirilmiş Fatiha'dan itibaren diziliş sırasıyla bize bildirilmiş şekliydi. Dolayısıyla bunun gibi aynı şekilde, yani evrensel kitap Kur'an, bir de matbu Kur'an-ı Kerim diye elimizde olan kitap var. Şimdi tabii ki o ondan ayrı değil, ama şimdi evrensel sistem dediğimizde bunun tamamını Kur'an anlatıyor dediğimizde, o zaman bunun döneme göre, coğrafyaya göre, ihtiyaca göre, bu ihtiyaç eşittir kişinin, kişilerin, kolektif bilincin geldiği seviyeye göre okunmuş hali de diğer kitaplardır. Yani burada özellikle hani dört büyük kitap bahsi geçer, artı işte bazı resuller işte şu kadar sahife edilir. Onlar bizim hani şey gibi, böyle cüzler gibi diyelim buraya. İşte şu kadar sahife gelmiştir, bu kadar sayfa gelmiştir. İkisi birbirinden ayrılır. Böyle çeşitli anlatımlar vardır, biliyorsunuz, tek tek girmeyeceğim, ama hani dört büyük kitap dendiğinde burada İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an'dan bahsedilir. İşte bunların her biri o evrensel kitabın kendisini döneme göre okuyan bilincin açığa çıkardığı ya da kime imzal olduysa, kimin kendi gerçekliğinde o evrensel sisteme ait bilgiyi yakaladıysa, neyi aktardıysa, onların karşılığıdır ve aileyle, yani burada tabii ki bir kitap gibi bahsi geçiyor, ama aileyle de aslında okuyanın bilinç seviyesidir ya da bilinç seviyesidir. Yani bir Tevrat dediğimizde, bir İncil dediğimizde, Zebur dediğimizde, matbu bir kitapla birlikte aslında o kapasiteden ya da o pencereden okuyan bilinçlerin de seviyelerini ya da modellerin nasıl işlediğini de anlıyoruz. Şimdi burada üç büyük varlıkta bilinç seviyesi vardır dediğimizde ya da modeli vardır dediğimizde aslında bahsi geçen hani şey gibi bunlara büyük yani tabii ki anlatımlarsa dediğimde söylüyorum bunu çünkü hep böyle halk dilinde kullanırız da işte dört büyük kitap vardır işte üç büyük peygamber vardır işte İbrahim onların atasıdır denildiği zaman ki burada peygamber değildir göreceksiniz karşılığını Resul ya da Nebidir. İşte burada bunların hani bahsi böyle bir ayrılık bilinciyle anlatıldığı için tabii ki hani bir madde dünyasına ithaf eden bir yönü var. Ama içine indiğimizde burada her birinin insan modeli olarak yaşanmış, aynı zamanda o insanın kendi biliş seviyesine göre onun kendisine inzal olan biçimde ortaya çıkardığı bir bize göre bugünkü dille farkındalıkla ortaya çıkardığı evrensel bir bilgi var ve eşittir onun matbu şekliyle basılmış kitabı var. İşte o kişi, o ister diyelim ki bu insan yaşadı yaşamadı, böyle tartışmalar var biliyorsunuz belki, ister diyelim ki bu insan işte sistemi okudu, kendinden okudu, nasıl söylemler olursa olsun o insan bir arketip bugün bizim için. Yani nasıl bir arketip? Aynı da bizde yaşayan bir modelden bahsediyoruz. Bir İsa dediğimizde, bir Musa dediğimizde, bir Muhammed dediğimizde. Bunların yani bu insanların, bu resullerin, bu nebilerin tabii ki ruhaniyetlerine ya da kişiliklerine bir artı eksi bir şey yaratmış olmaz onları kendimizde buluyor olmak. Tam tersi zaten özellikle Kur'an'ın ve burada Muhammed'in işaret ettiği noktada ki hani tabii ki mealen söylüyorum. Kendinizde bulun, işte burada çeşitli söylemler vardır, varlıkta Allah'ı görmek, bunlarla ilgili tasavvufi makamlara şu an girmeyeceğim, ileride gireceğiz ama hepsinin zaten işaret ettiği yer kendinizde, özünüzde bulun. Kimi Resulü, kimi kitabı, kimi Allah'ı dediği yer. Dolayısıyla o zaman biz aslında onlara yani oradaki ruhaniyetlerin bir kere biz zaten zaman boyutu olarak şu zamanda yaşayan insanlara bir kere onların zaten seyirlerinin daha ileriki vakitlerdeki gölge zaman boyutları oluyoruz. Yani her şey tek bir anda olup bitiyor ama bu tek bir anın kendisini hani adeta şey gibi böyle bir hani şeyde karıncalanmış görüntü ya da böyle uzay filmlerinde var mı? Matrix'te falan seyretmişsinizdir şimdi böyle hızla geçtiği zaman arkada silüeti kendisine kavuşurmuş gibi bir gölge haliyle gider. Yani oradaki Neo'nun vardır mesela şu anda o geldi sahne. Hani onun uçuşları ama arkadan hala o kendisinin gölgelerinin uçuşları gibi. Şimdi bunu düşünürseniz burası gerçek bir işleyiş. Şimdi oradan örnek verdim ama hani çok anlaşılır olsun diye. Bu gerçek işleyiş şu. Orada buradaki İsa, Musa, Muhammed aslı olmak itibariyle ki hakikati Muhammediye demiştik geçen hafta işaretle. Dolayısıyla aslında tek bir bilinç, tek bir burada işleyiş, Resul Allah işleyişi ve o Resul Allah işleyişinin de çeşitli katmanlar, birimler ve formlarda kendini göstermek için demiştik. O zaman bu Resul Allah'a burada o işleyişe bu arada birim olarak insanlığı değil, işleyiş olarak yani buna çok hafif bir tanım ama yaşam misyonu, varlıktaki hizmeti, varlıktaki tekamül ve kendini seyretme alanı veya Allah'ın orada açığa çıkış birimi diyelim Resulullah işlevine. Çünkü işlevlerle açığa çıkıyor sistem. Yani Allah ya da yaratıcı ama Tanrı değil, evrensel biliş diyelim buna. O zaman o zaten kendisini işlemler, formüller üzerinden bir iş modelleriyle gösteren bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ve bu iş modellerinde tabii ki kolektif bilincin geldiği nokta belirliyor. O modeller nasıl? Gölgeli mi? Aydınlık mı? Zararlı mı? İşte yararlı mı? Dediğimiz böyle çeşitli ayrımlar şeklinde gece mi gündüz mü gibi iki yüzüyle de kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda Resulullah işlevine dönersem oradaki işle Hazreti Muhammed'den açığa çıkan onun birim olarak Muhammedliği ama içerik olarak Resulullah işlevi ya da yaratılış seyir aracı, amacı ya da perdesi. Orada hani o neonun dedim ya bir aslı bir de arkadan gelen böyle yansıma koşan, kendine koşan gölgeleri var. Adeta diyorum bunları tefekkürlerinize bırakıyorum. Resulullah buradaki asıl birim, diğer Resuller ve Nebilerde onun böyle kendini o hız farklılığı dolayısıyla kendini çeşitli zamanlarda ve coğrafyalarda başka varlıklarmış gibi gösteren silüetleri. Nedir? Buna gölge diyemeyiz. Buna yansıma diyemeyiz. Çünkü o zaman şunu inkar ederiz. Yani Musa diye biri yaşamadı mı? Bunu inkar ederiz. Yaşadı da değil, yaşamadı da değil. Kim nereden seyrediyorsa ona göre bir cevabı olan bir soru bu. Ama nihayetinde varlıklarına, dünyadaki madde planının işleyişine bu anlamda hani farklı bir noktadan bakmak isterseniz bu örneği hatırlayın. Bir tane aslı var. O aslın çeşitli burada gölge ya da uçan o şey gibi görüntü, siluetler gibi arkadan gelen birimler var ki bunu bugün kameralarımız yapıyor. Mesela uygulamanın adını söyleyemem, ben de çok yeni öğrendim ama bazılarınız biliyorsunuzdur. Mesela durduğumuz yerde hareket eder gibi bir pozu yanına onun hareketini devam ettirilmiş gibi görüntü ekleyen bir app var mesela. Ben hani adını söylemem ama çok hani merak ederseniz bulurum. Tam bunun gibi. Bu gerçekten hani bir app meselesi değil, bir filmlerde gördüğümüz bir şey değil. Bu zaman dediğimiz olayın kendisi. Tek bir an var orada asıl görünen. Arkadaki bu formlar da zaman diye işaret ettiğimiz çeşitli işleyiş modellerinin kendi döngüsünün yarattığı bir form, bir görünüş, bir kendi içinde bizim buradan baktığımızda kendimizi içinde bulduğumuz bir sahne diyelim buradaki zamana. Ama asıl bir mevzu var ki orada an. Yani anın kendisini çeşitli katmanlarda gösteriş. O zaman Resul Allah'ın kendini çeşitli katmanlarda, çeşitli bilinç seviyelerinde ve çeşitli zamanlarda açığa çıkmış katları ya da aşamalarıdır diğer Resuller ya da Nebiler. Şimdi böyle olunca şimdi aslında Resul Allah işlevine geliyoruz tabii ki. Oradan da Risalet işlevine geliyoruz. Ne demek diye. Yani bu daha anlamlı olacak belki konuşursam. Şimdi Resul Allah dediğimizde Resul yani orada belki hakikati bildiren diye geçiyor Türkçe'ye. Şimdi bunun Arapçadan ikisinin Resul Allah olduğunu mealen ancak şu karşılıyor. Resul olan Allah ya da Allah Resulü dediğimiz işleyiş. Hani biri bir içten dışa biri dıştan içe tanım hali. Her ikisinde de orada Resul denen kişi ve işlevi gerçekleştiren yapı burada diyor ki Allah seyrinden Resul. Yani Allah perdesinden okuyan, Allah perdesini ortaya koyan ya da gözlemci pozisyonunu. O Allah dediğimiz sınırsız, çıplak olan ve hiçbir şekilde, hiçbir yargıyla, hiçbir hani tanımla tanımlanamayacak yerden bakan diyelim buradaki bugünkü dille. Şimdi dönüyoruz o zaman peki Resul olan bir kişi ise, Resul Allah da Allah ilmini açan Resul ise ve diğer katmanları işte diğer Resuller ve Nebiler dediğimizde bu Allah sisteminin anlayışının açığa çıkmasındaki çeşitli aşamaları dillendiren nedir? Bugün diyoruz ki bir 24 saat eşittir gün diyoruz. Ve bu 24 saatin 12'si gece 12'si gündüz diyoruz. Ve sonra onları da kendi içinde ayırıyoruz ya o 12'nin sabahı var, işte diyoruz ki kuşluk vakti var, öğlesi var, ikindisi var. Böyle ayırıyoruz ya. Şimdi bunu da böyle anlayalım. Yani oradaki Resul ya da Nebileri bir kere ikiye ayıralım. Şimdi Resuller işin bir boyutu eşittir hakikati dillendiren. Ama hangi hakikat? Kişiye beden olmadığını, bu bedenden çok daha öte bir varlık olduğunu, hatta varlık bile olmayıp, yani bir varoluş bile değil, bir bilinç olduğunu ve bu bilincin bu zamanda, bu seyir mertebesinde, bu bedende kendini gözlemlediğinin bilgisini getiren, yani eşittir hakikatinin bu bedenden çok daha öte bir yer, bir şey, bir form olduğunu bildiren makam, bildiren kişi. Risalet burada hakikati bildirme, Resul de bunu bildiren kişi. Bu tarafta Nebi var, işlevin adı nübüvvet, diyor ki bu gerçekte ne yapsın bu kişi? Yani hakikatini bildin. Sen bu beden değilsin, sen bir bilinç olarak burada kendini seyreden, varlık üzerinden seyreden bir modelsin gibi bu açıklamaları sana yaptığı zaman sen bu bilgiyle ne yapacaksın? Buradaki seyir mahalini, yani eşittir madde dünyasındaki yaşamını nasıl yöneteceksin? nasıl düzenleyeceksin? Neyi yaparsan o sonsuz bilişine açık bir idrakta kalırsın. Neyi yapmazsan o idraktan düşer, perdelenirsin diyerek sana bunları, yani bu madde dünyasını, yönetim biçimini ve adım adım şu olursa bu olur gibi örneklerle sana bildiren bölümde nübüvvet dediğimiz ve bunu bildiren kişi de, yani uygulamaları bildiren kişi de nebi. Bunun ikisini ayırdığımız zaman bazıları hem o hem o oluyor tabii ki bu arada, ama resal öyle şey gibi, irsal olan bilgiyi resul olan kişi risalet boyutu itibariyle dillendiriyor. Bu da nübüvvet boyutundan dillendiren nebi kişisi. Şimdi bunu çıkarıyorum. Resul Allah bilgisi ana olan işlevdi. Dedik ki Allah sisteminin, şimdi o hakikat bilgisini Allah sisteminin gerçeği noktasından bildiren kişi. Yani en üst mertebeden bildiren, ama en üst demek kayıtsız, tanımsız, sınırsız, sonsuz olduğunun bilgisini açan işlev. Diğer o neonunki gibi yansıma silüetlerdi. Bunun adımları dedik ya, işte burada bir sürü bölümün dışında iki tane ana hat var. Diyoruz ki, şimdi buradaki Resul Allah olan işle veya kişi eşittir zaten Muhammed. O da eşittir. Hakikati Muhammedi dediğimiz gerçeğin burada insan birimi olarak tezahür etmiş. Yani hakikatin Muhammediye, onun gerçeği, ruhu diyelim, nuru diyelim. İnsan olan görünümü Muhammed, yaşam misyonu dediğimiz, bir pardon ses kesiyorum, yaşam misyonu dediğimiz noktada onun Resul Allah olma işlevi. Şimdi böyle olunca, bir dakika şunu bir kapatayım. Evet, bir şey oldu. Bir babam mı da? Evet. Evet, kapanmıyor. Tamam. Peki. Sorularınız düşüyor da. Şimdi böyle olunca dediğim gibi oradaki hani bizim anlayışımızda tabii ki tasavvuf terimleri olarak hani daha ağır, daha mahallelerden bu anlamda size seyir mertebe bahsedebilirim, ama bugünkü dille anlayalım ki içeri o ağır, belki ağdalı kelimeler, belki bu anlamda ne oluyor burada dediğimiz mertebelerden bahsettiğimizde işin daha hani anlayışına bu anlamda kolaylıkla girelim diye günlük dilden anlatıyorum işte. O yüzden onun yaşam misyonu, onun varlıkta ortaya çıkardığı işte Resulallah bilgisiydi. Diğer burada bölümler birçok, işte kaç Resul vardır, kaç Nebi vardır, hangisine ne sayfa gelmiştir dediğimizde aslında iki tane biliş modeli var burada. Birisi İsevi dediğimiz biliş, birisi Musevi dediğimiz biliş. Çünkü bu neden iki? Hani dedik ya, gün 24 saattir, iki tane yüzü vardır, gecesi gündüzü vardır, sonra kendi içinde dilimleri vardır. Şimdi günün adı burası Resul Allah işleviyle Muhammed, hakikati Muhammediye ve Muhammedi biliş. Günün adı bu. Bunun ikiye ayrılmış yüzü gece ve gündüz, ki bu da gerçekten bildiğimiz fiziksel dünyadaki gece ve gündüzü de buraya alın. Gece dediğimizde soyut bir yerden bahsediyoruz ya, gündüz dediğimizde soyut bir yerden bahsediyoruz ya. Bunu biri İsa, biri Musa, ya da biri İsevi, biri Musevi. O yüzden burada varlıkta üç, yani bir anabiliş, o anabilişin kendini gösteren iki yüzü ve o iki yüzünde aşama aşama kendini gösterdiği saat diye tarif edebileceğimiz diğer tanımları var. Şimdi bu iki yüz nedir dediğimde, yani gün Muhammed, yani Muhammediye, hakikati Muhammediye, yani gün Resulallah işlevi gereği varlığın ana yazılımını anlama, hakikati kavrama ve bu hakikatin zaten tek gerçek çıplaklık olduğunu bilme olayı burada işlev, Muhammedi biliş dediğimde, Muhammedi biliş bunun işi bu. Hani hedefi bu bile desem yanlış olur, çünkü hedef bile oraya koyup da gitmeye çalıştığı bir ikilik oluyor ya, olay bu diyelim, işi bu. Şimdi buradaki durum tabii ki otomatik olarak varlığın ana yazılımını bilme hali ve bu ana yazılım ne diyor ki? Muhammedi biliş eşittir hem madde hem mana, ya da hem İsevi hem Musevi dediğimiz bilişin ikisini de cem eden demek Muhammedi bilinç seviyesinde. Peki bu İsevi Musevi nedir dediğimizde, şimdi burada İsa İsevi biliş seviyesi eşittir İsa, insan İsa üzerinden açığa çıkmış. Nasıl ki hakikati Muhammedi dediğimiz nur ya da ruh diyelim buraya, hani mana anlamında öyle anlaşıldığı için öyle diyorum tabii ki. Dolayısıyla burada onu bir Muhammed isimli insan işlev olarak Resulullah ortaya koyduysa, İsa da bir insan ve bunun ortaya koyduğu ya da temsilcisi olduğu, ki bunu morfik alan bir temsilcisi olarak alırsak da İsevi biliş seviyesi oluyor. Diğeri de Musevi biliş. Şimdi İsevi de bir kere İsa kim ki, ne ki diye bir soru getiriyor tabii ki insana bu arada. Şimdi İsa dediğimizde bir kere burada tamamen bir kudret sıfatından bahsediyoruz. Yani kudret sıfatıyla görünüre çıkmış. Kudret sıfatı, kadir esmasından kudret sıfatı dediğimizde burada yaratım kuvveti, yaratım gücü ve oradaki kudret, hani deriz ya gücüm kuvvetim dediğinde, oradaki hem güç hem kuvvet aslında aynı yere işaret eden iki farklı yüz ama aynı model değil. İşte onların ana havuzudur kudret ve kadir esması. Dolayısıyla İsa kudret sıfatıyla zahir olmuş ve bu anlamda tasavvufta enfüsi seyir dediğimiz, yani içsel seyir, düşünsel boyutta yaşama dediğimiz seyri ortaya koyan yapı veya seyir modeli. Yani biliş seviyesi, bir seviye eşittir enfüsi seyir dediğimiz, yani düşünsel boyutta seyreden, yani gözüyle görme noktasında değil, bir nevi içinde bulma noktasıyla diye tarif edebildiğimiz bir meşrepten ya da İsevi meşrepten söz ediyoruz bu aşamada. Ve tabii ki burada tenzih ve teşbih gibi tarifler vardır, duymuş olabilirsiniz. Burada teşbih haliyle, yani teşbih hali dediğimizde bir nevi aslında gördükleri, yani zahir olan, ne diyoruz işte bardak dediğimizde, bir geliyoruz diyoruz ki hayır o bardak değil, onun arkasında şu var diyoruz ya, işte burası zahirden okuma, okuduğunun enfüsi seyir, kendinde ya da düşünsel boyutta çıkarımlar ya da farkındalıklar yaşama dediğimde, burası teşbihle, yani oradaki ortaya çıkmış bir model üzerinden kendi hakikatini yaşama ve burada özellikle o B sırrı dediğimiz, geçen haftalarda anlattığımız varlığını kendi varlığında bulma ve kendi varlığında sadece Allah olduğunu bilme hali. Ama daha şey yok, yani burada diyeceksiniz ki o zaman hemen burada zihinler şey yapıyor, o zaman ben şuyum, Ayşe bu, Fatma bu, hemen bir ölçümler değil mi? O kadar basit değil ama ana dinamiklerini anlatıyorum size. Şimdi diyoruz ki B sırrı dediğimiz kendini, bu anlamda kendi varlığı Allah dediğimiz yapının ya da Allah bu kişi için Tanrı gibi bir modelse de, Allah buradan açığa çıktı, Allah buradan hakikatle kendini gösterdi, ben yokum sadece Allah var gibi söylemleri hal olarak kendinde yaşayan kişi. Çünkü söylemi herkes ediyor ama hal edilmiş ve bu noktadan seyreden yer kişi eşittir İşte İsevi biliş hali ortaya koyuyordur. Şimdi Musevi biliş dediğimde de burada tenzih ismi, yani tenzih dediği hep dahası, daha ötesi, bu kadarlı sınırlı değil, dahası var diyen ya da o anlamda hep biraz belki burada doyumsuzlukmuş gibi de formlar yaratan bir biliş seviyesi burası. Yani belki orada gerçekten yaşamsal okuma yapamayan ya da hakikat okuması yapamayan biri, bir Musevi meşret kişiyi gördüğünde ne kadar da dünyevi yaşıyor, ne kadar da aç gözlü, ne kadar da doymuyor, ne kadar da hep daha diyor gibi böyle tanımlar da yapabilir. Çünkü Musevi meşrepte bir tenzih var. Yani hem o şeye dokunur, tutunur, hem de bu kadar olamaz, dahası olmalı deyip hep dahasını hal olarak oraya dokunmak ister. Ama okunuşu da batın ismi ağırlıklıdır. Yani her şey burada da dediğim gibi batınında müşahede eder ve neyi görse aslında o şeyin batında Allah çalışıyor der. Yani İsa diyor ki ben burada varlıkta adeta yalnızca ben varım deyip de B sırrı dediğimiz kendi hakikatinden ortaya çıkan şeyin Allah olduğunun halini yaşayan ve bu açığa çıkanın da ne diyor? Benim yaptığım her şey esma mertebesindendir. Benim yaptığım her şey esma dinamiklerindendir deme hali ve bunu yaşam şekli olarak, biliş modeli olarak yaşıyorsa burası iyi seviye. Öteki de diyor ki burada bir bardak var, özünde Allah var. Yani şey demiyor, bardak benim özümden. veya ben bu bardağı görüyorum, bu benim özümden dışarı projekte olmuş da işte onun bir karşılığı var da gibi yerlerden tefekkür etmiyor. Diyor ki, burada bir bardak var, burada da bir ben var. Yani bir nevi ikilik var. Bir nevi batından okusa da o şeyin batınından okuyor. Yani bardağın batını, bardağın özü. Yani burada neyi görürse hani bu gördüğü şey üzerinden müşahede ediyor. Var mı? Bardak dokunursa şöyle olur. Çaya bakarsan böyle olur. Ayşe'yle konuşursan böyle olur. Biraz daha zihinselmiş gibi gözüken bir yer bu sevim eşref. Ve ikisi de burada biri daha böyle mana planından okuma ve yaşam seyri, biri madde planından okuma, uygulama ve yaşam seyri getiriyor. Şimdi böyle olunca ikisinin toplamı, cem edilmiş hali de Muhammedi bilinç, Muhammedi biliş seviyesi ve ikisini de yani hem tenzihi, yani o değil ondan dahası var diyen, tenzih etmek, Allah'ı tenzih etmek demek mesela veya varlıkta tenzih esası üzerine çalışmak demek, bir şeyin evet öyle görünmüş olabilir ama o kadar değil demek. Yani o şeyin içini, hakikatini o göründüğü modelle sınırlamamak. Tıpkı ne diyoruz? Fatma olarak burada bir bedenle görünüyorsun ama Fatmalık bu seyrin işi. Ama içerideki bilişin tanımı yok, formu yok. Buradaki bilinç seviyesi şimdi burada bu senede doğmuş, şu senede buradan gidecek. Bunun ikisinin arasında Fatma olarak görünüyor ve içeriği gereken esmaların işlerini ortaya koyuyor diyoruz. Ama bu buradaki Fatmalığı bilmek dediğim gibi kilitlenmeden dahası var dediğimde işte burası tenzih. Yani ondan daha ötesi var hali oluyor. Ve Muhammedi bilinç dediğimde de burası diyor ki bizim de arkadaşlar, bir saniye ses geliyor yine. Bir mikrofonları kapalı tutarsak çok sevinirim. Ben burada hani kapatmaya çalışıyorum ama şey oluyor bazen. Konuşurken de bilmiyor diyeceğim. Evet. Burada ikisinin de ortaya cem etmek demek, hani hepsini aynı anda temas, hepsinin aynı anda hakkını vermek, hepsiyle aynı anda seyredebilmek ve hepsi dediğimiz alan madde de manayı da aslında hepsini kapsayıcı bir duruşla rahmetle yönelme ya da o duruşla varlıkla muhatap olma alanıdır Muhammed'i biliş dediğinizde. Yani çok bu anlamda aslında tanımsız bir yerdir Muhammedi biliş. Çünkü Muhammedi biliş, Muhammed kelimesine ya da burada hamd kelimesine gittiğinizde aslında hamd etmek, değerlendirmek demek oluyor. Ve Muhammed dediğimizde bir anlamda çokça en üst mertebeden Muhammedi hakikat doğrultusunda değerlendiren demek oluyoruz. Ve otomatik olarak aslında hani burada şey gibi varlığı öyle değerlendiriyorsan zaten senin için ayrılık bilinci yok ama her şeyle de ayrı ayrı ilgilenirsin demek. Yani fikri olarak, biliş olarak ayrılık bilinci yok. Hepsinin aslında tek dediğimiz yapının seyri ya da hepsinin tek gerçeğin farklı ifadeleri ve o ifadelerinde farklı mertebelerde, renklerde, modellerde kendini göstermiş hali olduğunu bilir. Ama ne yapar? Herkese o anlamda hak ettiği muameleyle tek tek, yani tek bilir ama tek tek de ayrı ayrı da rahmetini o anlamda esirgemeden ilişkide olur. Muhammedi biliş dediğimizde ya da Muhammedi hakikatin kendinde açıldığını gördüğümüz demeyeceğim, açılan bilinçlerde diyeceğim. Çünkü bu görmeyle olmuyor. Yani şey diyemiyorsun, şu arkadaş da Muhammedi bilinç galiba. Böyle bir ölçüm yok. Veya kendine de diyemiyorsun, ben iyi seviyeyim galiba. Böyle bir ölçüm yok. Çünkü bunu yapabilmek için bir kere filmin sonunun gelmiş olması lazım. Yani bir kere de bir şeye not vermek için, hani tam filmlerdeki gibi baştan bakıyorsun, katil mi işte kral mı, katil mi prens mi, anlaşılıyor. Filmin sonuna geldiğinde bütün renkler değişiyor. O yüzden burada kendine ya da bir başkasına tanım koymak neden mümkün değildir dediğinde, işte filmin sonu gelmediği için, filmin sonu gelse bile yine bir ihtimallerden bahsedebilirsin ama o film senin gördüğün dizinin bir şeyi, bir bölümü, bir sezonu belki. O film kim bilir o sezondan önce kaç sezon oynadı, daha kaç sezon oynayacak. Yani o filmin senin gördüğün birkaç bölümlük bir sezonla kayıtlanarak sonunda kesin şu katil, şu prens diyemeyeceğin gibi, o yüzden de asla birine İşte bu kesin İsevi, ben kesin Musevi, ben kesin diyemeyiz. Anlatabildim mi? Bu yüzden burada tanımın mümkünü yok aslında bakarsınız. Ama tabii ki insan kendini bu anlamda bir niyet olsun, kendi niyetini içinden doğar halde buluyor ya da evet bizzat niyet koyuyor. İkisi de mümkündür. Çünkü Allah'ta olan insanda aynıyla açığa çıkıyor dediğinde Allah ne dedi? İlminde ilmini ilmiyle seyretti dedi ki bu üçlüyü hep değiştirebilirsiniz dedik. Adamına göre, kişisine göre, yaşam misyonuna göre bu üç kelime yer değiştirir, hepsi de doğrudur. Şimdi o zaman aynısını sen de yapıyorsun. O zaman sen kendine hangi boyuttan yöneliş noktasında bir gözlem yapıyorsan veya niyet koyuyorsan tabii ki orası senin için artık böyle oluşmaya başlar. O yüzden şey diyebilirsin, ben Muhammed'i hakikatin peşindeyim. Yani burada şey olur mu, dedim diye mi oldu, olacak diye mi dedim gibi yerlere gider, tamam mı? Hiç bunlarda bir şey yoktu. Çok çok ayetler çok net teknik olarak açıklar zaten ama hani onları hep sırayla geleceğimiz için şimdi bunun karşılığı şudur deyip konunun içinde bir yerleri geniş geniş kırıp sapmayacağım. Ama hani ne diyorsak doğrudur. Ben dediğim için mi oldu, olacak diye mi ben dedim. İkisi de doğrudur. Sen kimsin? Soruyu soran kim deriz? Ona göre bunun bir cevabı vardır. Dolayısıyla niyet, çaba veya o noktada o perdeden tanımak istiyorum kendini dediğinde burada şey diyebilirsin yani ben burada şu yoldan gitmeye bunun çalışmaları yaptı olabilir. Ama asla dediğim gibi tanım yok. Sadece ortaya koyduğun biçimler var. Ki eğer ki sen bunlardan hangisiysen bunların hakikati zaten ayrılık kabul etmiyor öncelikle. Yani İsevi, şimdi insanların yaşam biçimini demiyoruz. Ortaya koyduğu ya da sonradan fanatikleştiği halleri demiyoruz. Gerçeklerinden bahsediyoruz. İsevi bilinç sahibi olan insan zaten diyor ki B varlık. Yani B varlık diyor. Hani buradaki bu görünende Allah var diyor. Anlatabildim mi? Buradan Allah açığa çıkıyor diyor. Şimdi o insan, o yapı zaten diğerine sen Fenerbahçelisin, sen Galatasaraysın, sen işte Yugoslavsın, sen Kürtsün, sen Hristiyansın gibi ayırmaz ki zaten. Çünkü burada tek bir noktanın projeksiyonu olduğunu diyor. Orijinalini söyledim. Öteki Musevi dediğin diyor ki Musevi Biliş işte burada peçete diye görünüyor ama onun özünde şu çalışıyor. Onun özünde bu var. Şurada hak var. Burada Rab var. Hani o da orada kendi bakış açısına göre görünen tezahürün özünde çalışan Allah olduğunu biliyor. O da ayırmaz zaten. O yüzden orijinalde zaten ayırmaz. Ama insanların geldiği yer itibariyle tabii ki fanatiklik çalışıyor. Ama sen o yüzden ben Musevi'yim, ben İsevi'yim deyip buna doğru çalışmalar yapacağım desen de senin yolun teke çıkar. Hakkıyla orada orijinaline temas ediyorsan demesen de çıkar. Anlatabildim mi? Böyle bir gerçeklik var. Muhammedi'ye dönüyorum. Muhammedi Biliş diyor ki hani hepsine rahmet olan benim diyor. Neden öyle diyor? Şey değil bu, bir firavunluk iddiası, bir Allah'lık iddiası falan değil. Zaten ikisini de cem etmek durumu buradan bir seyir ve bu seyirin ortaya çıkardığı yaşamlar söz konusu diyor. O neonun gölgeleri gibi. Bunu şöyle de düşünelim. Bir kişi yaşadı, diğer bütün zamanlar onun yaşantısının o diğer modellermiş gibi görünen formları. Anlatabildim mi? Bir şey yaşadı ya da tek anda oldu, çok anda oluyormuş gibi burada tesirlerin yarattığı bir, senkronize tabii ki her şey, tesirlerin yarattığı yaşamlar varmış gibi görünen dalgalar söz konusu. Ya da şöyle düşünün, hepimiz suya taş atmışızdır, atmadıysanız yarın çıkın atın. Suya bir tane taş attığın zaman tek bir taş atarsın, bir dalga. Taşın kuvvetine veya atanın kuvvetine göre 2 dalga, 3 dalga, 5 dalga. Bir anda 8-10 dalga olur. Hepsi birbirine dokunarak yüzen suyun içinde ama sadece tek bir taş söz konusudur. Tek bir ilk dalga söz konusudur. İşte yaşamların kendisi böyledir. Bu resullerin, hakikatlerin, bilinçlerin kendisi de böyledir. Hani kimdir o ilk taşı atan diye sormayın. Çünkü burada şu var. Atan Allah'tı, atan bendim. İkisi de birbirinden farklı değildir gerçekte. Anlatabildim mi? Ama şu, sen varlığı hangi modelden seyredeceksen o rotada gitmek durumunda ya da ona dair bileşi kuvvetlendirmek, gözlemlemek. Buradan beslenmekle zaten, hani beslenmekle zaten onun gerçeğine vakıf oluyorsun. Ama şu değil, bugün atan bendim, yarın atan Allah'tır. İşime geldiğinde benim buradaki gözlemci, işine gelmediğinde biri ayağına bastığında Allah da bunu niye karşıma çıkardı? Böyle bir anlatabildim mi? Bir oradan bir an dediğimizde zaten anlamayız. Çünkü hepsi birbirine çorba olur. Ama hangisini dersem, hangisinden tutup da bundan sonra söylemim, hareketim, davranışım bu pencereden değerlendirmekle olacak dersen, işte o kişiyi gerçekten de yolun sonunda Muhammedi bilişe götürür. Muhammedi bilişte eşittir. Ne dedik? İkisinin de aynı anda seyri, tam ortada durma hali. İşte bu tam ortada durma hali aslında varlığın istediği şey veya varlıkta açığa çıkan mekanizmanın ta kendisi. Ve bunu Fatiha anlatıyor. Diyor ki Fatiha'da, zaten şimdi göreceğiz ama, şimdi Fatiha bir kere şey gibi, hani bütün bu sistemi anlatıyor, ikilisini anlatıyor. Yani Allah'la kulun konuşmasını denir mesela bu anlamda. İşte Allah işte kulum seslendi, ben cevap verdim mealinde bunların örnekleri vardır biliyorsunuz. Neden? İşte bu tam ortada duruşu anlatır Fatiha. Sistemin aynı anda böyle ikisiymiş gibi gözüküp tek bir mekanizmaya bağlı olarak işlediğini söyler. O yüzden mesela Kur'an'dan bahsedildiğinde, hani en başta dedik ya, bütün kitapları, yani kim Fatiha'yı kıraat ederse Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Furkan'ı kıraat eder demiştir. Yani o yüzden diyorum ki orada bütün sistemi anlatır. Sistemin anlatışı, Allah böyle hamdeder işler, biz de böyle böyle dileriz şeklinde birazdan açacağız orayı. İkili işleyiş eşittir. İşte bu Muhammedi bir iş dediğimiz, hakikati Muhammedi'nin yaşanma halini otomatik olarak formülünü sunar ya da işleyişini tarif eder Fatiha. Çünkü orada ne dedik? İkisinin tam ortasında durarak bakan, ikisini de cem eden, ikisini de zaten yaşayan ya da yaşatan ikisi de var bu noktada. Onu öyle bir anlatır. Fatiha'nın aslı, gerçeği buna işaret eder tabii ki. Şimdi Fatiha ne ki dediğimizde, bir kere burada geliyoruz, hani bir şeyler var böyle söylemlerde, ne zaman inmiştir, önce mi inmiştir, sonra mı indirmiştir gibi böyle şeyler var. Yani belki klasik olarak hani bu bilgiye sahip olan varsa aranızda, bir önceki iki söylem var, o önce inmiştir ya da alak önce inmiştir diye, ama buradaki şey değil, kardeşe değil, ilk tam olarak inen sure Fatiha'dır. Ama ilk bu anlamda, hani ilk ayetler hangileri nazil oldu dersek de, tabii ki Alak suresidir. Şimdi burada Alak suresinin 5 ayeti bir noktada birilerinin ilk bu indi diyor. Diğeri de diyor ki işte burada ilk defa Fatiha tam olarak indi. İkisi de doğrudur. İkisi de seyir mertebesine göre zaten gerçektir. Burada o yüzden hani hiç şeye girmeyeceğim, dediğim gibi. İşte bunlar delili şudur, önce bu gelmiştir, diğerini delili yoktur, sonra onunki meçhuldür. Hiç oraya girmeyeceğim. Çünkü mutlaka başka sınıflarımda da derste bir arkadaşlar var. Onlar da hani belki çift baskı, çok baskı olacak ama bilmeyenler için söylüyorum ki, varlıkta bir şeyle ilgili iki şey sunuluyorsa, işte siyah mıdır, beyaz mıdır, önce mi inmiştir, sonra mı inmiştir vesaire vesaire dendiğinde, siz eğer ki Muhammed'in peşindeyseniz ikisi de demeyi öğrenin arkadaşlar. Yani o ikisi de demenin getirisi hiçbiri dediğimiz mahalli biliş oluyor. Ama ikisi de demeyi bilmek, birincisi yanlış değil, yalan değil. Çünkü neden ikisi de diyoruz? Az önce dedi ki İsevi Musevi, iki bilişi, iki gösteriş var. Maddede manada, tezliste teşbite ya da enfüste seyir, afakta seyir diye tarif ettiğimiz, birinin kendi özünden bulması, birinin de görünürün içine doğru girmesi. Yani biri kendi derinine doğru giren ve oradan okuma alanı, onun balkonu orada içeri bir gidiyor, oradan seyrediyor gözlemci. Bir de diyor ki varlıkta şu var, ben üstteyim. Onun da balkonu kendi durduğu yer ve oradan maddenin içine giriyor. O yüzden iki tane biliş var. Tek bir bilinç seviyesi var. Muhammedi bilinç. Onun kendini gösterdiği iki yüz İsevi Musevi. Yani neye göre? Gece gündüz bilgisi unutmayalım. Çünkü ileride çok daha başka örneklerde de kullanacağım. Biri zahiri, biri batını. biri bunun şuur boyutu, biri de buradaki fiiller alemindeki boyutu gibi böyle birçok tanımları var o gece gündüzün. Dolayısıyla böyle olunca hani buraya geldiğiniz yerde herhangi bir konuda size şu mu bu mu dendiğinde ikisi de iki bakıştan biri, iki seyir mertebesinden biri. Zahirden mi, batından mı? Hangisi? İkisi de o zaman birini seçmek yanlış değil ama ikisi de dediğinde ortada duran oluyorsun. İkisini de kapsayarak rahmet etmeye edersin etmezsin kollarını açmış oluyorsun. Ve bu niyetle bir duruş da kişiyi öncelikle kişisel olarak özgür bırakıyor. Yani sen ikisinden birine tanım koymadan özgür bilinç olarak orada duruyorsun. Tanım koymuyorsun çünkü her tanım koyduğunda kendine perde atıyorsun zaten. Zaten varlığın perde. Zaten doğuş planın perdesini, varlık ikilik üzerine işliyor dedik. Varlıkta senin zaten insan olarak görülüp olman hakikat boyutuna aslında bir perde. Ama bu perde beden perdesi. Bu perde bu bedenin kendisini oluşturduğu sıkıştırılmış bilgidir bu beden. O da bu onun oluşturduğu bilgiler bunun perdesi. Yani ilk şablonu, ilk süzgeci. Dolayısıyla zaten varlığın perdeyken sen ikisinden birine tanım koyduğunda, yargıda bulunduğunda veya ikisinden biri seçtiğinde. İşte o zaman perdene perde katıyorsun. Ama sen her şeye ikisi de dediğinde bu birinci adım. İkisi de dediğinde orada seçim yapmıyorsun, kaydı özgür ve serbest bırakıyorsun. Ve onda yeterince ustalaşırsan o da sana dünyalar gelsin önüne hiçbiri dediğimiz o hiçlik nedir, işte yorumsuz seyir nedir, Allah neresidir dediğimiz yerden bakışı, gözlemci pozisyonunu bugünkü anlayışı oraya getiriyor seni. Ve seni o gözlemci pozisyonda bir şeye şekil vermek için bakmıyorsun ama artık baktığın her şey senin modelinde, senin frekansın, senin kalitende varlıkta tezahür ediyor. Bunun da getirisi senin yaşamdaki her şeyin bambaşka bir döneme, bambaşka bir hale gelmesi oluyor tabii ki. Hedef bu mudur? Hani hedef tabii ki yaşamın güzelleşmesi, güzelleşmemesi değildir. Öyle bir gerçek yok yani. Hani güzel de desen yalandır, değil de desen yalandır. İkisi de öyle de böyle de duruma göre falan gibi davranmak işin gerçeği, tamam mı? Böyle çünkü kapsayıcı ama aynı zamanda kapsarken seni özgür bırakan bir yer ve ilk adımı burası. İkinci adımı senin yapacağın bir şeydi, sana olan bir şey olur. O da hiçbiri deme hali olur. O yüzden onu çok net hani bunu gerçekten çok tavsiye ederim. Çok net düşünün, tefekkür edin. Hayatlarınızda katkısını görürsünüz. Dolayısıyla dönüyorum Fatiha'ya. Burada Fatiha önce mi inmiştir sonra mı inmiştir? İkisi de. Hatta bir yerde önce inmiştir tamamı. Sonra Alak suresinin 5 ayeti, sonra arada diğer surelerin bazı sayılardaki ayetleri indi, sonra tekrar Fatiha gelmiştir denmiştir. Ya Fatiha iki kere tam inmiştir denmiştir. O da hepsine evet demeye gönlünüzü açın. Çünkü bir, bunları, bunlar çok mesela ilahiyatçıların tartıştığı şeyler. Bunlar belki böyle tarikatte, bu anlamda böyle fanatikçe bir şeyleri savunan arkadaşların çok hararetle seçim yapmak zorundaymışçasına bir tanesini seçip diğerini attığı yerler. Ama iş Muhammed'se, iş dediğim gibi onun peşinde, onun halinde, onun formuyla, iş Allah'sa ya da iş kendinse, hepsi bir şey ya, mertebesi ya, aynısı. O zaman burada seçmeyin. Çünkü gerçekten çok belki hani bu dillerimi bilmiyorum, alışıyorsunuz inşallah bugün dördüncüler. Sistem adamına göre işliyor. Anlatabiliyor muyum? Resmen adamına göre işin. Sen kimsin? Sen nereye geldin? Hangi işi ortaya koymaya geldin? Veya senin gideceğin yolun sonu ne ki? Sana ona göre bir pencereden baktırıyor. O zaman ikisi de, üçü de kaç tane sunuyorsa doğrudur. Dolayısıyla Fatiha bazen iki kere inmiştir. Neden iki kere inmiştir? Her şeyin iki tane formu, iki boyut varsa bazen Fatiha iki kere inmiştir. Ama bunların dediğim gibi uzun uzun dersler sonunda hani bu noktada seyir ve sırları dediğimiz alanlar konuşuyor. Çok uzun zamanlarda iş oralara gelene kadar biz ilk adımlardayız. Diyoruz ki Fatiha niye inmiş? Sana evrenin işleyişini anlatıyor. Sana diyor ki insanın işleyişi, evrenin işleyişi, Allah'ın işleyişi. Üçü de birbirinden ayrı değil diyor. Ve bu ikisini aynı anda anlatıyor. Fatiha diyor. Ve yine Fatiha burada tabii ki hani bir, o kadar çok tanımları ve tarifleri var ki Hepsi de tabii ki hani şey gibi Fatiha'nın lakapları atıyorum ondan sonra onu tarif eden ona güzel övgü sözleri gibi görünüyor ama hepsi de Fatiha hani iki mi indi, bir mi indi, kaç kere kime nasıl indiyse o kişideki işleyiş modeline de işaret ediyor. Yani birine şifadır diyor, birine kapının anahtarıdır diyor, birine rahmettir. Yani böyle tabirini ümmi kitaptan da birçok tarifi kime hangi elbiseyle, hangi modelde ortaya çıkacağını söylüyor. Ama bu çok hani kişiye özel, kişinin kendi keyfine veya seyrine kalmış tanımlardır. O yüzden oralara girmemekle beraber hani bir Fatiha okusa hani derler ya böyle veya işte biridir derler ya bunlar böyle yoğun içerik, formül, gerçek, hakikat ve ana başlıklar olduğu için ve aslına bakarsanız da hani Kur'an'ın sırrı Fatiha'dır dediğinde Fatiha'nınki Besmele'dir, Besmele'ninki B'dedir. B'nin altında noktayı demiş ya da biliyorsunuz bunu. Geçen hafta B ve noktayı böyle bir veya konuşmuştuk. Dolayısıyla o zaman Kur'an'ın aslı Fatiha'sı şimdi şey gibi noktayı B anlatıyor, nokta ilmini, B'nin kendini anlatma biçimi Bismillahirrahmanirrahim yaşamı ya da işleyişi, Besmele'nin kendini anlatma biçimi nasıl oluyor bu Besmele yaşam? Senin varlığın nasıl Besmele oluyor dediğinde ya da bu varlık nasıl Besmele dediğinde ya da ayetinde Fatiha bunu sana zaten işaret ediyor. Böyle böyle böyle oluyor diyor. Fatiha'dır. O zaman Kur'an'ın kendisini bu anlamda peki Fatiha nasıl yaşanır? Fatiha nasıl olunur? Fatiha nasıl okunur? Yaşamdaki okumayı kastırır. Halle. Dediğinde de eşittir Kur'an'ın bütün surelerini arkaya dizebilirsiniz. Yani hep böyle şey gibi bir ya bu projeksiyon kelimesi tek bazen olmasa da ama hani anlayalım böyle feneri tuttuğunda fenerin kendi merceği işte bilmem kaç santim çapıdır ama şimdi onu şeyine göre oradaki ışın gücüne göre de kocaman genişleterek bilmem kaç metreye kadar genişlemiş bir yansıma ve aydınlatma alanı vardır ya hep böyle bir açma hali vardır. İşte noktadan gelerek bütün Kur'an'ın bu elimizdeki Kur'an'ı böyle açılmış halini buradan anlayalım. Yani nokta ilmini anlıyoruz, B'yi anlıyoruz, Besmele'yi anlıyoruz, arkasından Fatiha'yı anlıyoruz, arkasından Kur'an'ı anlıyoruz dediğimizde hepsini böyle aç kapa yaptığımızda bütün Kur'an'ı topla Fatiha'yı anlatıyor zaten. Bütün Fatiha'yı topla Besmele'yi anlatıyor zaten. Bütün Besmele'nin ortaya çıkış gerçeği B'yi anlatmak için zaten tam bir tek hücrenin yola çıkıp da artık böyle önce insan olan sonra yaşamlar oluşturması falan hikayesi gibidir buradaki durum. Öyle bir Fatiha'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün Kur'an'ı oku oku oku ya da bıraktın Kur'an'ı ki bırakmayalım. Hani çok anlamak üzere yani yaşamı okumak üzere kullanacağımız için tabii ki oradaki modellemelere ihtiyacımız var ama hani böyle bir mealen diyor ki bırak Kur'an'ı Fatiha'ya gir. Zaten hepsinin derinine girmiş olursun. Ya da Fatiha çok mu derin geldi? Açar açık Kur'an'ın bütün ayetlerini oku. İkisi de seni bu gerçek evrensel çıplaklıkla tanıştırır. Ve tabii ki bütün Kur'an yani sadece Fatiha'da değil ama mesela burada Fatiha'ya başlarken ya da hep bir Eûzü Besmele çekeriz de iş burada ona geliyor önce. Yani biz şimdi hani Fatiha ayet ayet konuşacağız ama ilk önce bir Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye böyle başlıyorsun Fatiha'ya. Şimdi burada o zaman hani Eûzü'ne burada hani olayın neden şeytani racimden biz korunuyoruz? Neden işte Fatiha okumadan bir de işte korunma meali veya işte geçen hafta korunma dualarını konuştuk. Nedir? Kim kimden korunuyordur dediğimizde hani ben dümdüz böyle elhamdülillah Rabbül Alemin diye başlasam olmaz gibi sorular da olabiliyor tabii ki ama diyor ki Kur'an burada şey gibi Kur'an okumadan önce zaten tarifler var ki bunlar biraz fiziken anlaşılmış. Hani Kur'an'ı temiz olmayanlar el sürmesin falan dendiğinde bunlar biraz böyle işte elinin temizliği, abdestli olmak vesaire gibi buralara kadar anlaşılmış. Fiziki düzlemden ki o günün gerçeği oydu. Ama buradaki hepsinin arkasında o batın dediğimiz bir mana boyutu var. Ve yine korunma dediğimizde de aslında korunma dışarıdaki bir olaydan değil de batında ki bir işareti. Orada senin batınında, senin içselliğinde, senin görünmez boyutlarında olacaklardan korunmak üzere çalışıyor zaten korunma dualarını. Söylemiştik bir manyetik kalkan oluşu esmalardan önce okunur ve gerçekten yapın yani. Bugün şey gibi elinizi sallasak bir kişisel gelişim merkezine düşüyoruz. Gidin üşenmeyin bir merkeze gidin o biyofeedback cihazları var. Gidin. Bir öyle çektirin auranızı, bir böyle çektirin. Çok pratik yani. Hani önceden bunları laboratuvarlarda işte nörologlarla vesaire böyle bir araştırma ihtiyacı. Bugün gerçekten gidin en yakın bit şeyler var. Yani marka olarak falan, CGO'lar falan da var ama hani böyle herhangi bir aura görüntüleme şeyleri var yani. Seanslar var. Bugün keyfi olarak auram nasılmış diye gidip baktıran insan. Gidin bakın okuduktan önce, okuduktan sonra. Anlatabildim mi? Hani böyle de bir manyetik kalkan oluşturuyor bunlar demiştim. Dönersem bütün korunmaların aslında şöyle bir istiaze dediğimiz bir genel adı var. Yani istiaze burada şey gibi korunma, sığınma ve bir de şey gibi tecerrüt diye bir kelimesi var. Bir manası veya bir sözlük karşılığı var. Bir böyle bir anlamda böyle hani her şeye karşı zırhını giyinmek gibi diyelim buraya ve tabii ki burada hani istiaze sığınma ama nedir? Kimden nereye sığınıyorum? Dışarıda hani bir şey yok. Hep projekteydi vesaire gibi girdiğinde tek gerçek var. Burada kendinde oluşabilecek ikilik bilincinden sığınma, korunma, o teklik mertebesinden düşmekten korunma aslında. Anlatabildim mi? Ve tabii ki detayına iniyorum. Sen bir istiazi dediğinde, sen bir sığınma dediğinde tabii ki fiziksel bir bilgi bedenden bahsediyorsun. Bir oradan anlatıyor gibiyim ama fiziksel bedenden bahsediyoruz. Bu bedenin hakikatte mutlak bir gerçekliği yoksa da şu şey gibi ne onun arkadaki böyle yansımalar gibi bir yansıma olarak bir şurada bir karşılığı var. Bir paket olarak bilgi ziplenmiş, sıkıştırılmış bir şey bedenimiz. O zaman tabii ki bu dünyaya dönüp bir işi var. Çünkü bir temsilci aynı zamanda istiva etti o alandaki bilgiler. Ve ulaşma, çalışma, çözümleme gibi bir görevi var. Dolayısıyla o zaman burada tabii ki bir fiziksel düzlemde şu katı değerlendirirsek bir işte atıyorum bilgisayarın değil mi? Bilgisayarın tesiri var yani azıcık fazla mesela kulaklıkla ders yapamıyorum ben kolay kolay yani çok mecbur kalmadıkça. Azıcık fazla taksam artık beynindeki karıncalanmalar, ısınmalar işlemez mi? Bir gerçeklik var ki şunlar zarar veriyor. Bir gerçeklik var ki yediğin içtiğin zarar veriyor. Bir gerçeklik var ki yanına senden daha baskın, bu olumlu olumsuz fark etmez, baskın bir güçte olumlu veya olumsuz biri gelse onunla rezone oluyorsun. Ondan etkileşiyorsun. İçeri bir girdi oluyor. İşte bundan evet buraya bir manyetik kalkan gerekiyor ama bir de asıl mevzu şu. Sana o dışarıda o negatif dediğin insanı projekte eden şey senin kaydın ya. Nereden geldi o kayıt? İşte buradaki beden hafızanda. Kim yazdı, nasıl olduğunu şu anlık önemi yok. Ama beden hafızası her an seni o daha önce içeriye atılmış perdeli geldik dedik ya yargılar, etiketler, şartlanmalarla veya daha önce işte bilgisi gelmiş ama uygulanmamış işlerin buradaki hala tutunulma ihtiyacında dolu bir paketten bahsediyorsun. İşte seni eğer ki bir hakkıyla bir istiaze dediğimiz genel adıyla içine iniyorum korunma ya da içine iniyorum burada işte eyüzü besmele halin olmadıysa oradan mevzu gelen tesirlere göre ki bunu en çok astrolojik tesirler noktasında düşünün. Gelen tesirler senin, o tesir senin Ayşe ile Fatma ile derdi yok. Tesir geliyor. Sende de bir karşılığı var o tesirin. Ve orada bir tıpkı Ayşe ile Fatma ile rezone olduğun gibi gelen tesirlerle rezone olarak beden hafızasında harekete geçen bir olay var. Bir bilgi var. Bir yazılım var. Yani sadece Ayşe ile Fatma ile çözümlenmiyoruz. Tabii ki varlığın tamamını biz bu anlamda kayıtlarımız itibariyle her an diri ve taze olarak yaşarken çok azının farkındayız ki farkındalıksız alanımızda sürekli rezone olduğu için bize Merkür şunu yaptı, Satürn bunu yaptı, Ayşe bunu yaptı şeklinde olaymış gibi gözüküyor. İşte istiaze ve korunma ve bunların yarattığı iç aslında hal tamamen buradaki kayıtların senin gündemine gelmesinden korunma. Senin beden hafızaların senin buradan dışarı çıkarken zihin, beden onun katları var ya, ilgili yerden duygusal reaksiyon. Onun kimyasal karşılıkları var. Toksinleri var, bilmem neyi var. İlgili böyle beden acayip bir makine. İşte oradan hop geldi, bilmem kimin tesiriyle rezone oldum, bir dışarıya çıktı, kusma gibi, enerji kusması, bilgi kusması diyelim buraya. O bilgi çıktı dışarı, işte seni onun senden çıkarken kontrolsüz biçimde çıkmasıyla ilgili alandan koruyor. Şimdi kontrolsüz çıkmak, kontrolsüz çıkmak ne demek? İkisinde de tesir alıyorsun. İkisinde de oradaki kayıt harekete geçiyor. Birinde şuna benziyor. Mesela şemsiye kullanın, yağmur yağdığında ne oluyor? Yağmur yağıyor. Severiz, hep beraber severiz ama bugün asit yağmuru zaten. Sevmeyelim artık bu kısmıyla. Böyle bir şey bilerek yaşayalım yani. Sevmeyelim derken. Bugün mesela yağmur yağarken ıslanıyorsun, direkt bedenine değiyor. Şemsiyeyi tuttuğunda yağmur damlası geliyor, bir sekiyor. Ne yapıyor? Sana değil, sekerek bir yere yansıyor. Şemsiyenin şeyi kadar, yağmurun hızı kadar. Şimdi işte korunma duaları, kalkan ya da bilincindeki tesirleri böyle bir şey yapıyor. Şemsiye altında sizler. Ama fiziken seni o işte telefonlarımızın, bunlar da dahil yani, telefonun şeyinden koruyor, o yaydığı tesirlerden, radyasyonlardan. Sadece radyasyon demek bile yetmiyor. O hikayelerden, diyeyim, zehirlerden. Veya dediğim gibi sağdan sonra, ama içsel durumda da o senin içsel olarak tetiklenen şeyin olay bazında hayatında tezahürü değil de yanına sekmesine hizmet ediyor. Nereye sekiyor? Sen yine onu görüyorsun. Çünkü beden hafızanda olan bir şey, bunu Kur'an kendi söylüyor. Ya var olan yok olmaz. Türkçe mealen söylüyorum. Aslında olmaz yani. Bunu bilimde söylüyorum. Var olan yok olmaz. Bir kere o başladıysa o formül, ama yani model değil. Bakın model zannettiğiniz şey biraz modelin varlığı ya da yokluğu gibi takip ettiğimiz için kafamız karışıyor, ama modelin içeri, örüntüsü, matematiksel işleyişi, varlıkta açığa çıkmış bilgi kalıbı. O bilgi kalıbı yok olmaz, ama onu gösteren modellemeler değişir tabii ki zamanla. Zaten bunun için tekam dediğiniz şey burası zaten nihayetinde. Bir şeyin kendini her seferinde farklı biçimde, farklı katlardan, farklı modellerle ifade ederek işin en son noktasına ulaştıktan sonra dönüşmesi. Tekam dediğim burası. Şimdi öyle olunca tabii ki model değişecek aslı, ama hep böyle devam edecek yani oradaki form. Şimdi o zaman benim bedenimdeki var olan yok olmaz, zaten kayıtlıysa benden dışarı çıkacaksa, bu bazen meditasyon, namaz vesaire böyle sağaltırsın bunları. Beden hafızasını çok net çalıştırıyor. Orada şemsiye dediğim gibi göreviyle, bazen işte koruma duaları gibi takviyelerle, ama aslı istiaze dediğimiz kendinden kendine sığınma. Ve burada şey gibi hani mineşşeytani recim diyoruz ya, buradaki olay hani mineşşeytani recim, hani taşlanmış şeytanın şerrinden falan gibi çevirdiğimizde, işte o taşlanmış şeytan, taşlaşmış şeytan, taşlaşmış düğümlerin seni içeride. O beden hafızanda, ama sen koy, ama zaten kendini onun içinde. Bu da oradaki bilgilerin taşlaşmış, çünkü o şey gibi taşlaşmak da Satürn'den bu arada. Çünkü o Satürn'yen bir bilgi. Çünkü o senin atasal kaydı. Çünkü o senin devamın olan, alıp da oradan kaldırıp burada tekamülüne hizmet edeceğin bilgi. Dolayısıyla orası dediğim gibi taş, Satürn bilgisidir. O boşuna hiçbir şey sebep söylenmemiştir. Varlıkta da, Kur'an'da da tabii doğal olarak. Taşlaşmış dendiği yerde bu Satürn tohumlarını alıyor. Dolayısıyla taşlaşmış şeytan, taşlanmış şeytan dediğinde, buradaki mevzu senin o kayıtlarından bahsettiği için ve istiaze hakkıyla, bu anlamda genel adıyla korunma ya da sığınma, bunların sende tutarken seni kontrol altına almasından sığınma. Bunlar senden çıkarken sana bunu, ne var kayıtta var, işte karı koca kavga edeceksin. Çünkü kayıtta ilişkilerde erilmiş dengesinde bir şey hop çıkıyor. Bu şimdi seni kontrol altına almış, sen bunun ilişkinde yaşıyorsun. Şemsiye ne yapıyor? Seni kontrol altına almıyor. Bunu hop burada dışarıda görüyorsun. Ne yapıyorsun? Sen de diyorsun ki tabii ki form, ama ayrılık bilinci yok ya. Sen de diyorsun ki sana işte, sen çift terapistisin, sana çiftler geliyor terapiste. Sen psikologsun, sana travması olan geliyor falan filan. Zannediyorsun böyle. Anlatabildim mi? Aslında mevzu şu. Kaydın dışarıdan seyredip demek. Sana ait olmasına rağmen sen onu bir biliş, beni işte şu beş duyu veya ne kadarlık, bir kaç yaşındaysak bir hafızadan onu taradığın zaman sana ait bilgi şeyleri biliyorsun da arkaları bilmiyorsun ya. O yüzden ayırt edemiyorsun sana gelen danışan, sana gelen öğrenci, sana gelen müşteri. Neyse senin işin gücü veya iş arkadaşın neyse. Senin oradaki zaten taşlaşmış ya da taşlanmış kayıtlarının insan modelinde karşına gelmiş. Ya da olay modelinde karşına gelmiş hali zaten. Anlatabildim mi? Ve işte sığınmalar şimdi sana değil, birine oluyor da sen ona şahit oluyorsun. Sen ona destek oluyorsun ya da sen onu hala reddediyorsun gibi işler yaratıyor. Burada da artık iş şeye kaldı. Yani yönetim becerisi hakim esmasına kalıyor ama ilk çıkış nedir? İstiazenin, genel istiaze kuralının ama altında özellikle ezbilen bir şeytan rejim dediğinde işte burada duruş olarak o şeytani rejim kayıtlarının ya da hallerinin bu anlamda arkaya gidiyorum. Billahi hakikatin gereği oraya dayanarak oradan duruş, oradan gözlem ya da oradaki bir ihtiyaçtan kendini seyrederek burada o kayıtların seni yönetmesine izin vermeden kalabiliyor olmanı sağlıyor. Bütün korunma duaları, bütün istiaze dediğimiz makamı çalıştıran, tarif edilen fiiller. Bu bir, biz Kur'an'dan bahsediyoruz. Korunma duaları var. Zaten konuştuk ayetlerdendir. Artı işte hep ayetel kürsi biliriz değil mi? En büyük korunma kalkanıdır. Artı felak naslar biliriz. Bunlar şey gibi istiazeyi eczane diyelim. Altındakileri de ilaçlar. O eczanede hangi ihtiyaca göre hangi sokudur konuşacak tabii ki derslerde. Yani gidip de senin ihtiyacın ilk şeyse gidip nas okumuyorsun. Şimdi söylemeyeceğim kafanız karışmasın. Gidip ona gidiyorsun ayetel kürsi okuyorsun belki. Sen kimsin ihtiyacın ne hastalığın ne dediğimizde bunlar artık eczanede ne varsa ihtiyaca göre, hastaya göre kullanılıyor. Ama burada dediğim gibi en geneli geçen hafta konuştuk. O terkip inanılmaz biçimde seni şeytaniye bilinciden koruyordu. O yüzden en geneli o. Direkt nokta atışı kelime dinamik ve frekans çalıştırdığı için. Dönüyorum. İşte evzü billahi şeytani recimle de o billahi yakıtinle bu şeytani recimle hani dediğim gibi tezahürü böyle objektif değerlendirme, o bilgi kusmasından etkileşmeme, tekrar o senden açığa çıkarken bir yargıda daha bulunup o perde tam sen perdenin özgürleşeceksen hayır perdemi bırakmam deyip tekrar adeta satın alma ve aynı zamanda da bunun tabii şeyi var. Hani karşılığında böyle bir billahi dediğinde hani hakikatin olan senden gayrı olmayan ya da senin kendi mutlakiyetin olmayıp sadece var olanı ya böyle ikrar ettiğin, tasdik ettiğin, billahi dediğin de halinle dedik ya. Bu boyutu da var billahi ve recm olmak bu anlamda işte şey gibi bu hale, bu doğaya, bu hakikate bir anlamda perdeli olmak dediğimiz bütün halleri ve kendi doğal olarak onun getirsen melekiyetin, kuvvelerin dediğim gibi bunların yaşanmasından uzaklaşmış olma hali gibi dediğim böyle birden çok da tabii karşılığı olan bir yere karşı bir kendini sağlama aldığın yer. Ezbillahi mineşşeytanir racim dediğin ve böyle başladığın ya. Şimdi önce diyor ki önce korunma ama Türkçe korunma çevirdiğimizde yetmiyor. Önce istiaze, sığınma. Yani bu billahi alanında bu şekilde girdim sığındım falan koru beni değil. Billahi alanı bir nokta ve gidip orada durup oradan bakma. Anlatabildim mi? Diğer alanlar billahinin noktası değilsin. B'yi çizmiştik altta nokta üstte böyle tersçiye gibi ya. Birinde noktadasın billahi olarak duruşun ve gözlemci ve yaşam benden açılıyor. Hali, bilişi ve seyri var. Birinde de nokta olmadan rağmen hop sahnenin içine o C'nin içine atladığın oradakilerden, oradaki şeylerden, oradaki birimlerden, kayıtlardan, dahil olanlardan biri olduğunu zannı var. Anlatabildim mi? Birinde noktasın ve sonsuzluğun bu anlamda ifadesinin sende vücut bulması var. Birinde vücut bulmasını sağlamana rağmen bu hakikati unutup oradaki modellerden biri olarak kayıtlı kalmak var. Yani role tabi olmak var. İşte evzü billahi mineşşeytanir racim diye başladığında sen buradaki sığınma git o koltuğa otur oradan bak kendi hakikatinden kendi varlığını seyret yerine seni merkezliyor. O yüzden de ekstra ekstra yoksa şeytandan beni korudu. İşte bilmem kime öyle değil. O anlatımlar da kendi döneminde doğrudur. O anlatımlar da eksik değildir. Dönemine göre şimdi örnek veriyoruz. Şimdi döneminde girip de ben şimdi Neo'ya örnek verdim. Ne oldu? Çok iyi anlatamıyorsam bir de hepiniz anladınız değil mi? O Neo böyle gidiyor arkadan gölgeleri böyle böyle gidiyor. Yani belki kelime olarak tam tarif edilmiş şey, şöyle yansıma böyle bir şey demedim ama anlaşıldı değil mi? Dönemin ihtiyaçlarına göre, dönemin ortak bilinçlerine göre örnekler veriyoruz. Çünkü yani gidip buraya şemsiye dediğinde anladık ki şemsiye çünkü hepimiz kullanmışızdır. Yağmur damlıyor, sekiyor yani senin üstüne gelmiyor işte. Böyle objeleri, olayları, o neyse toplumsal olarak kullandığımız malzemeleri kullanarak nasıl konuşuyoruz dersi pekiştirmek için ya. İşte o dönemlerdeki tarifler de o yüzden doğruydu. Eksik değildi, hatalı değildi. Tamamen dönemin ihtiyacı o dilden öyle çıktı. O yüzden hepsi doğrudur zaten. Dönersem burada dediğim gibi ezbiden ve şeytanla cin dedikten sonra gelen şey de Bismillahirrahmanirrahim arkasında. Zaten bunu konuştuk geçen hafta. Besmele olmak nasıl işliyor? Senin besmele varlığın. Zaten sen busun. Yani sen o noktanı o nokta ve C gibi olan ters yani B harfi Arapçada. Senin yaşamın oradaki şeyden ibaret aslında. Yani o projeksiyonda kendi sonsuzluğunu o C'nin uzat uzatabildiğin kadar şeyini, kollarını ne kadarsa senin nefesin, kudretin işte orada seyret seyredebildiğin kadar ama senin durduğun yer B nihayetinde. O yüzden varlığının kendisi nokta veya işin besmele demiştim. Dönüyorum tabii ki o zaman bu Fatiha böyle başlıyor. Zaten Kur'an'a istiaze ile başlayın deniyor. Öyle yaklaşın deniyor ki bu Kur'an'ı ancak böyle okursunuz demeye de bir meal de işaret ediyor. Yani sen daha bu anlamda billahi koltuğundan bakmadan sen beceremezsin anlamında değil. Katlarını, işte kendi mertebelerini, kendi tam temasını o anlamda hani şey olur yani anlatabildim mi? Biraz daha zayıf olur mealindedir. Asla okuyamazsın dedi ya hakikatine, derinine doğru vakıfiyette zorluk verir tabii yani sen rolüne tabi olarak yaşarsın. Ama noktada durursan oradan zaten o zaman kendi yaşamını ayakta söyleyeceği gibi kendi yaşamını gözlemliyor olmak, kendi yaşamını okuyor olmak sana zaten ha varlığı okudun, ha Kur'an'ı okudun, ha kendi yaşamını okudun. Hepsi birbirinin zaten çeşitli boyutlardaki modellemesi diye işaret etmişti. Şimdi dönüyorum B, Bismillahirrahmanirrahim dedik, burası dedik işte B varlığım, Allah dediğim sistemin. Burada billahi yani özünden açığa çıkan ilahi kuvvetlerle esmanın, esma dediğimizde esma burada hani onların işte melekler olması, onların kodlar olması hepsi bütün şeyler tanımlar doğru diye. İşte o esma halleri ya da esma mertebesinin tamamının bu beden üzerinden açığa çıkma haliyle diye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani varlığı ismi Allah olanı Rahman ve Rahim kuvvetleriyle, kudretleriyle dediğimde ben varlığımın burada Rahman ve Rahim olarak geçen hafta konuştuk ama aynı zamanda elin ve dişin olarak da demek bu. Yani akıl ve duygu olarak da demek. Yani bunların hani bir ana kodu, bir kod değil mi yani? İstediğimiz modelden tarifi var ihtiyaca göre. İşte Rahman Rahim dediğinde Rahman eril kuvvelere, Rahim de dişil kuvvelere işaret ediyor. Rahman dediğinde akıl, bizim burada bildiğimiz aklım dediğinde Rahman boyutunun, Rahman sıfatının buradaki bu modeldeki bedenli insanın tarifen karşılığı akıl. Rahim dediğinde de duygusal alan, üretim alanı aynı zamanda. Yani aklım ve duygumla, elimim ve dişimle, Rahman ve Rahim'iyle diyerek B varlığında ismi Allah dediğin tek olan yapı, ki yapı kelimesi de tek olanın buradan kuvveleri, dediğim Rahman ve Rahim kuvveleriyle ortaya çıkarıyorum. Kendi varlığımı ortaya koyuyorum veya işte bir işe başlarken de işte bunu böyle başlatıyorum dediğin sıfır noktasına kendini oturtuyorsun Bismillahirrahmanirrahim'de. Çünkü ne dedik? Senin varlığın o. Yani daha gidiyorsun, rollerden çıktın, hop asıl varlıkta noktanın kendini açma hali olan asıl ana koda bağlanıyorsun ve yaptığın işi de ona bağlıyorsun. Sıfır noktası işte burası. O zaman devam ediyor. Diyor ki Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor burada ikinci ayetinde. Tabii burada yine dümdüz Türkçe'ye çevirdiğinde hamd alemlerin Rabbine aittir diyoruz da biraz daha açmaya da tabii ki hani böyle ortak dili yakalamak için zaten o yüzden yapıyoruz dersleri. Hamd dediğimizde hunt değerlendirmek diye Türkçe'ye çevirebildiğimiz bir yer. Ama benim yani benim harflerle olan muhataplığı bazılarınız biliyor, bazılarınız işte yeni yeni öğreniyor. Şimdi burada hunt kelimesini gördüğümüz yerde gerçekten yetmiyor. Yani değerlendiren Allah'tır dediğimde. Şimdi bir şey işte orijinal kalitesi, bir de orijinal kalitesinin orijinal dili ama artık bir de onu gerçekten varlıktaki frekansıyla değerlendirmek inanılmaz karşılıklara geliyor. Hamd burada alemlerin Rabbi Allah'a aitmiş. Hamd değerlendiren değil, hayatiyet doğrultusunda en üst mertebede burada secdenin gerçekleştiği mahal demek. Yani ama bu Allah kendine secde ediyor. Sen seni secde ediyorsun. Sen kendine ediyorsun dediğim de buradaki secde böyle tapınma secdesi değil. Secde dediğinde ortaya çıkan şey oraya bütün o görünen formlarıyla bütün yani bütün vücudunla desem az kalır, bütün boyutlarınla hakim olmuş, temas olmuş, şahit olmuşsun ve onun zaten yine hani demin dedik ya bu bardak bu kadar değil, dahası var dediğim o büyüklüğünü orada hani tasdikle ikrar etmişsin halinle, dilinle, ruhunla ve burada hakikatine yani demişsin ki senin burada bilişimiz kaç puanlık olursa olsun o bilişin hep dahası var dediğimiz yerde işte orası şu demek, sen orasıyla kayıtlanmadan dahası olduğunu biliyorsan burası Sübhanallah fikri oluyor. Burası, anlatabildim mi? Tenzih hali oluyor. Burası aynı zamanda ona öyle vakıf olduğunda ki bu isterse, şimdi bıraktık Allah'ı, isterse bir bardağı olsun, isterse bir telefonu olsun, bir ne bileyim bir kibrit çöpünü olsun. Sen o kibrit çöpünün birincisi bütün boyutlarıyla, nedir boyutu? İşte diyorsun şurasında işte bilmem ne çakmak taşı var, burasında ağaçtan yapılmış, burasında kusur. Bu kadar bile olsa burada görünendeki bütün hallerine vakıf olduğun, onunla hakkıyla temas ettiğinde ama o şeyin varlıklı bir işlev haddi dedik ya bakımından bildiğinde sen o şeyle aslında kelime olarak bir bütün olmuşsun bile diyemeyeceğim şekilde orayı kapsayan olmuşsun biliş haliyle. Ve o kapsama hali o zaman sana şunu getiriyor. Bu burada şu sebepten, bu işlevden şöyle göründü diye kelimeyi kullanmadan bilme hali getiriyor ki o zaman da asıl olan işleyişte oluyor senin halin ya da odak nokta ya da şahitliğin. Bunun onun bir göstergesi olduğunu bilme hali ama ona rağmen o kibriti o barda hala kapsayarak kullanmaya devam etme hali, değerlendirme hali. Ve bu da hamd esmas yani hayatiyetinle ya da hayati biçimde ya da hay esması gereği ortaya çıkmış bir formun madde ve mana iki boyutuna da bu mealde kapsayıcı biçimde hakim olarak ve hakim olduktan sonra da oranın dahası, ekberiyette olan daha yani ekberiyeti hatırlamış bir şekilde onu böyle özgür bırakarak yani ona tapınmadan tutunmadan oradaki değerlendirme hali ve bu değerlendirme bir insanın bir eşyaya gibi hani hamdettim işte bir şey hamdolsun Allah falan böyle kullanırız ya. Buralarda çalışan bir yer çok daha öte bir yer. Yani çok daha bütüncül bilme hali ve bütün boyutlarıyla yani 7+40 dedik ya burada geçen haftalarda. Buralara o zaman burada gerçekte elhamdülillah Rabbil alemin dediğinde işte diyoruz ki hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani ne diyorsun? Böyle bir değerlendirmeyi ancak Allah dediğin yapar. Ancak Allah seyrini açığa çıkaran göz yapar, biliş yapar diyorsun. Anlatabildim mi? Ancak Allah dediğimiz sonsuz sınırsız tek yapar diyorsun. Yani o sonsuz sınırsız tekin bir modelleme olarak bir kendini seyrederken ortaya çıkardığı o neonun gölgeciklerini düşünün. Ortaya çıkardığı gölgeciklerden biri o alana vakıf olamaz demek. Yani anlatabildim mi? Nasıl bir hamdan bahsediyoruz. O, şimdi o gölgecik gidecek. Şimdi burada inşallah havada kalmıyordur tabii. Neo neden aklıma geldi bilmiyorum ama yani tesirler falan herhalde diyeceğim. Kıvıracağım ya. Burada Neo bir tane adam o böyle artistik filmlerde var. Uçan tekmeler atan bütün filmlerde var. Sadece Neo'da değil. O bir beden arkasında böyle yansımaları olan sız geçerken böyle gölgecikler. Şimdi bu gölgeciklerden birinin Neo'yu bilmesi, üstelik Neo'yu ve oradaki hikayeyi bilmesi, üstelik o hikayeyi yazan senarist ekibi, o hikayeyi çeken yönetmeni ve onu seyreden her birimizi algılaması mümkün mü? Mesela. Anlatabildim mi? İşte hamd burada alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğimde çok galiba böyle şey örnekler vereceğim ama bence gayet anlaşılır oluyor diye kendi kendime geri bildirim veriyorum. Oradaki gölgecik nasıl ki bu alanı ve yönetmeni ve senaristi ve artı bütün seyircileri değerlendiremeyecekse işte bunu kim değerlendiriyor orada? Oradaki yönetmen değerlendirir. Nasıl değerlendirir? Çünkü yönetmen daha baştan belki de yapımcı artık her neyse o bazı filmlerde yönetmen bazen yapımcı oluyor tabii ki bu pozisyonda. Daha baştan işte olayı kurgulamış veya daha baştan şöyle bir film çekeceğim veya böyle bir hayali var. Yani onu yazmış olan adamı belki de senaryo ona geldi fark etmez ama daha baştan bütün kurgu yapıyordu ki ben bu filmi çekeceğim, şu ekip gelsin, bu oyuncu gelsin, senarist şurayı düzelt, işte şu güne kadar bitirelim, şu kostümler gelsin, şu gün şurada şu sinemada işte eskiden sinemaydı ya gösterime çıktı falan böyle. Değil mi? O biliyor yani orada. Bütünüyle o vakit olaya çıkıyor. Ve artık kendince diyor ki şu kadar satar bir film diyor mesela. Bakın anlatabilir mi? Bir şey var yani orada ana kurgu ona ait. O zaman değerlendirme hali işte burası oluyor. O kişinin ya da yapımcı. İkisinden biri ama ya yapımcı ya yönetmen. Şey yok yani orada senarist yok. Burada hani bazen biraz güzel mistik söylemler gibi böyle kim yazdı bu senaryo falan yapıyor ama burada ya yapımcı ya yönetmen. Anlatabildim mi? Çünkü rahmaniyet boyutundan ve burada böyle bir karşılığı var. Başlatan, aktif olan yapımcı yönetmen. Senarist burada üreten. Yani yapımcının, yönetmenin ya da kim dediyse şöyle bir şey yapıyoruz diyenin söylediğini oluşturan. Yani rahimiyet alanı o senarist grubu. Üreten, doğuran. Yani bir şey söylüyorsun diyorsun ki bana çiçek filmi çek. O çiçeği alıyor. Baştan sona çiçek filmi olması için ne gerekiyorsa senaryo yazıyor ya. Hikaye yazıyor. Yani o senaryo yazıyor. O hikaye yazıyor. İşte iki grubu da kastediyorum. Yazan grubu. Orası rahimiyet alanı. Ama o çiçek yaz diyen rahmaniyet alanı. Ve o çiçek yaz diyen ve bütün kurguyu belirleyen yapımcı ya da yönetmen bazen ikisi aynı kişi oluyor tabii ki. Şimdi varlık da böyle işliyor. Anlatabildim mi? İşte burası hamd etme. Yani o yapımcı yönetmenin yaptığı şey hamd, değerlendiren olmak. Ya ancak o değerlendirir, o neonun gölgeciği falan değerlendirir. Şimdi insanın dünyadaki durumu, insan dediği şu madde bedenli olan halimizi kastediyorum. Bilişimiz değil. Bedenimiz bir şey, bilişimiz bir şey. Bilişimiz dediği şey bilincin ve o bilincin açığa çıkardığı seyri takip eden ya da kendini takip ettiği için açığa çıkardıkları olan bir ilmi boyutu. Ama olay bilinç yani bu tarafı. Bu tarafta beden, madde boyutu. O yüzden ikisi de dediğim gibi birbirinden ayrı programlara sahip. Aynı işin açığa çıkmasına hizmet eden ama birbirinden ayrı programa sahip. Yani işte o yapımcı yönetmen de senarist gibi. Bedenin senarist gibi burada. Sana Allah o gelen tesiri burada alır, bir hikayeyi biri kurgular, senarist geçer, onu hangi adımdan nasıl geçerek çekilsin bu film, onu kurgular. Burası bedenin hafızasının işi. Anlatabildim mi? Öbür taraf işte o şunu yap diyen dediğim gibi senin ilmin, senin buradaki kendini seyir noktan artı tabii ki seyir noktan neden? Neyle tetiklerinde? Gökyüzü tesirleri ve buradaki bir şekilde tekamül yolunda olan biliş seviyenin geldiği yer itibariyle sırada hangi şey var? Model var? O. Ama orası eril bir pencere. Rahmaniyet boyutu burası eril bir rahimiyet boyutu. Dönüyorum. Buradaki ham işte böyle bir şey. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğinde aslında buna işaret ediyorsun. Çünkü Rab dediğin şey burada şey gibi hani emir mertebesi. Mesela bu şey gibi nasıl anlatalım? Burada yapımcı yönetmen dedik ya bir de yardımcı yönetmenler var bir de set şefi falan var ya. Bu biraz şey gibi yani setin ışıkçısı falan gibi de setin şefi. Yardımcı yönetmenin yardımcısı gibi diyelim mesela bunu. Ya da yardımcı yönetmenin kendisi filmin büyüklüğüne göre. Şimdi Rab dediğinde böyle bir şeyden bahsediyorsun. Yani diyor ki aslında bütün oradaki işlerin açığa çıkma mahali. Bütün rububiyet mertebesi sahibi demek. Yani orada yaptırım gücü olan veya neyin hangi seyirde, hangi dozda olması gerektiğinin ana şey gibi açığa çıkarıcısı, kalıp. Ana oradaki şeye dönüyorum. Esma-ül Hüsna, yani ilahi isimler dediğimiz, Esma-ül Hüsna dediğimiz hükümlerin açığa çıkma halini başlatan, sahibi olan ana mekanizma. Yani yaratım boyutu, yani rububiyet boyutu, yani tekamül dediğin bu yolculuğun hangi aşamasında, hangi modellerin ortaya çıkmasıyla alakalı orada olayı belirleyen şablon demek Rab. Ve buradaki Rab dediğinde, senin Rabbin benim Rabbim dediğinde, aslında ben dediğim gibi bu herhangi bir Kur'an'ı tarif değildir ama Kur'an'ın işaretleri sonucunda benim altına imza attığım şeydir ki beyin haritan, doğum haritan eşittir Rab işleyişindir. Çünkü Rab dediğinde diyorsun ki Esma-ül Hüsna'nın hükümlerin açığa çıktığı katman. Eşittir insan dediğinde diyorsun ki insan dediğin şey Esma-ül Hüsna'yı açığa çıkaran bir projeksiyona sahip olan billahi gereği kendini yaşayan varlık. Ve besmele gereği, billahi, bismillahirrahmanirrahim gereği, burada o Rahman Rahim ve onun ortaya çıkışına hizmet eden bütün esmaları açığa çıkaran yapı diyorsun. Şimdi insan bu esma terkibinden oluşmuş, esmaları açığa çıkaran yapıysa, Rab da esmaların açığa çıktığı ana kuvve, ana mekanizmaysa, o zaman senin burada Rabbin dediğinde, senin buradaki beyin çalışma prensibinden ya da onun altındaki esma terkibinden bahsediyoruz. Yani senin Rabbin senin esma terkibin. Senin Rabbin senin doğum haritanda işaret eden beyin çalışma prensibi. Benimki de benimki neyse. Anlatabildim mi? Burada tabii ki şu var. Rabbin dediğinde şey gibi. Hani senin varlığını oluşturan şablon. Yani hani dedik ya o yardımcı yönetmen. Ne yapıyor? Diyor ki orada yapımcı söylemiş. Hikayeyi yazan ve senaryo oluşturulmuş. Burada da yönetmen hadi neyse motor demiş ama motor demeden önce de yardımcı yönetmeni demiş ki bugün bu sahne çekilecek. Anlatabildim mi? Bu oyuncu gelsin diğeri dinlenebilir. Bugün bu sahne çekilecek demiş. O günü kurmuş. İşte o günü kuran yardımcı yönetmen günü kuruyor. Yani o gün bitse ertesi gün başka bir şey var. O günün olması için gelecek başka ekipler var. Yani buradaki durum Rab işleri. Yani yardımcı yönetmen gibi. Ve oradaki ne ortaya çıkması gerekiyorsa, işin hangi adımında hangi ekiplere ihtiyaç varsa, onun ortaya çıkışı ve orası eşittir bir birimde ortaya çıkan esma terkibi de onu ortaya çıkaran kuvvede Rab dediğimiz alan ya da işlem. Ve burada Rabbim dediğinde sen bunu işaret ediyorsun. Rabbim dediğinde eşittir şey gibi haritam. Böyle söyleyin hiç korkmayın. Yani bu işleri biraz artık yani derslerden anladınız. Kutsal, mistik ve uzak değil. Bayağı bildiğimiz teknik olarak anlamazsak kendi gerçeklerimizden uzaklaşıyoruz ve biraz daha bu anlamda o zaman kullanamıyoruz tabii ki şu hayatın dinamiklerini ya da kendimizi. O yüzden böyle demekten korkmayın. Buradaki mevzu doğum haritan ama doğum haritanın dümdüz hali değil. Oradaki yapıların işaret ettiği esmalar zaten. Yani gezegenler dediğimde, burçlar dediğimde bunların kendi ruhaniyetleri ya da tesirleri esma kodları zaten. O zaman senin Rabbin senin haritandaki şablon, modelleme işte oradaki esma tertibi demek. Şimdi Rabbin alemi kim dediğinde burada dedik ya hamd, alemin Rabbi olan Allah'a ya da elhamdülillahi Rabbin alemin. Yani bu Rab'den daha öte bir şey. Nedir? Hani Rab yardımcı yöneten o günü kurdu. Ertesi gün öteki yardımcı yöneten belki öteki günü kurdu. Burada bir bölüm bölümler var ya. İşte hepsine orada emreden biri var diye yönetmen. Rabbin alemin dediğimiz. Yani bütün kendini ifade edip de diğerlerine katman katman açığa çıkışını başlatan yani iç içerik ama bu şey gibi değil. Hani burada bir emretti ötekiler yaptı gibi değil. İç içerik. Anladın mı? Bir yönetim pozisyonu var. Bu yönetim pozisyonunun ana sahibi Rabbül Alemin. Bütün varlığın oluşmasını sağlayan ana pulumuzun ortaya çıkması mekanizması ve burada da hangi dönemde, hangi bölüm için, hangi işler lazımsa aşama aşama veya birim birim ortaya çıkaran at diye söyleyebileceğimiz mekanizma ya da bölümler var. Şimdi bedenden bunu örnek verelim. Şimdi bedenimde burada ana mekanizma var, beynim. Bir de bu beynimdeki olup bitene bağlı olarak aşağıda organlarım var. Her bir organın kendine has bir işleyiş sistemi var. O onun Rabbi. Karaciğerimin Rabbi, böbreğimin Rabbi dediğimde böbreğim karaciğerim gibi hareket edemez ya. Böbreğimin ihtiyacı başka, yaptığı iş başka, aldığı sonuç başka vesaire vesaire. Karaciğerim için başka. Şimdi karaciğerimin Rabbi, böbreğimin Rabbi, kalbimin Rabbi gibi dediğimde onların iş planı ve o işin ortaya çıkması için gereken tüm birimlerin ortaya çıkışı. Bunların hepsini çıkar, Rabbil Alemin eşittir. Onların o iş planı doğrultusunda aynı anda tek bir hedefe hizmet eder şekilde çalışmasını sağlayan ana yapıda beynim. Anlatabildim mi? Rabbil Alemin böyle bir yer. Rab dediğinde ihtiyaç olan işlerin bölümleri ya da ortaya çıkışı mekanizması. Bir dakika, sesi kıstım galiba. Evet, süper. İşte burada elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde buna işaret ediyoruz. Diyoruz ki yani burada hamd, burada öyle müthiş bir değerlendirme ancak Allah işidir. Ancak O kendi kendine idrak edip değerlendirir. O değerlendirdiği için de alemler vardır. O değerlendirdiği için de bu alemlerin içinde değerlendirebilenler vardır. Anlatabildim mi? Yani beynimde dönüyorum. Beynimde bir hüküm çıktığında beynim bir işi yapmak için mesela şey gibi bunu biraz dışarıdan örnek vereyim. Mesela İşte barış emri veriyorsun. Diyorsun ki hayatımı barış içinde geçireceğim diyorsun ya. Şimdi barış mekanizmasını dillendirdiğin anda senin barışın ortaya çıkmasının önündeki nasıl bir kaygın ve perden varsa onların hepsi önüne gelir. Ne olur barışın karşısında savaş ya. O zaman sen barış içinde bir hayat istiyorum dediğinde senin o günden sonra kaydına göre artık kaç gün sürerse bir savaşla muhatap olman şart üstü şart. Anlatabildim mi? Neden? Kaydında olandan, çünkü sen hüküm verdin. Barış filmini seyredeceğim dedin. O zaman sen burada patronsun, yönetmensin. Barışı emrettiğin için barışın olmasının önündeki tüm engellerle bir kere bir zahmet onlar boşalacak burada. Anlatabildim mi? Kaç gün? Bir gün, beş gün, neyse senin kaydın. Bu tamamen kişiye özel ve beden hafızasına özel. Dolayısıyla şimdi buradaki ufacık bile görünen bir tezahürde nasıl ki bir şeyin olması için onun olmamasını sadece bütün kayıtların görünüre çıkması gerekiyorsa. Zaten şey vardır mesela şeytan diye bir şey yoktur, Allah'ın görünmediği bir yer vardır. İşte şey gibi gece diye bir şey yoktur, güneşin görünmediği gibi böyle tarifler vardır biliyorsunuz, söylemler. Doğrudur yanlışa hiç girmiyorum ama burada bir şeyin burada şey gibi hani... aydınlık karanlık muhabbeti gibi, yani karanlık yoktur aslında aydınlığın olmadığı yer var, doğrudur da bilmeyen, işte bu barış savaş gibi mesela, anlatabildim mi? Savaş yoktur, barışın olmadığı yer vardır diyelim buraya mesela. Barışın olmadığı yerde, barışın olması için bir şey en alt düzeyinden veya onun olmasını engelleyecek perdelerden yola çıkıyor. Şimdi beynin kendisi böyle çalışıyor, yani o iki şeyi bir arada, hani hep varlık ikilik üzerine kuruludur. İşte hepsi böyle haddi, zıddı, muhabbeti, yani her şey zıttıyla kaimdi dediğimiz işleyişler bunun şeyini çalıştı, anlatıyor mekanizmasını. Hani ayetlerde, hadislerde geldiğinde detay konuştunuz ama o zaman şey ne yani Allah işte siyah yarattı, beyazı, öyle değil. Bir şeyin olması için, ay şimdi bebek olması için cenin pozisyonuydu değil mi önce? Cenin olması için ilk nokta orada. Tasipen bu yani hep bir şey ortaya çıkana kadar bir aşamaları var ve işin sonu tersten okunduğunda o şeyin ortaya çıkmasıysa o şeyi ortaya çık çocuk olacak dediğinde ta gidip onun ilk adımından başlıyor değil mi? Yani gökten zemine gelmiyor. O zaman oradaki ilk yazılım bir spermle başlıyor. Yumurta dönleniyor. Sonra o cenin hali vesaire vesaire bir bölünmeyle bebek doğuyor ya. Burada mevzu burada işte bir kadınla bir adam beraber oldu da bebek doğdu değil. O bebek doğduğu için beraber oldular mantığıyla bakarsanız, sistem böyle işlediği için, beyin de böyle çalışıyor. O şey olacağı için en gerideki kaydı gidip ortaya çıkarıp oluşturuyor. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman tabii ki burada hani dediğim gibi Allah dediğinde kendi kendini idrak edip değerlendirir dediğinde buradaki şey şimdi bir idrak işi var, bir hamd işi var. O zaman bu hamd işi ortaya çıkarken ta en geri o hamd işinin önündeki perdeler ya da hamd işinin perde yoksa bile hamd işini diye bebek diyelim. Bebek doğana kadar olması gereken aşamalar var. Hamd işini burada tersi uçtan gösteren birimler olacak. Anlatabildim mi? Çünkü hamd doğacak. Hamd işi olacak. O zaman şey gibi bir şeyi değerlendiriyorum dediğinde zaten değerlendirmiş olduğun bir şeyi değerlendiremezsin ya. Yeni bir şey değerlendir. Ne yaparsın? Daha üstünde bir fikrin, bir hareketin, bir değerlendirmen olmadığı bir birimden başlarsın. Değerlendire, değerlendire en sonunda işi tekamül ettirirsin. Tam da böyle. O yüzden Allah hamd eder. Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde bu alemler bir hamd etme işi ortaya tam kapasite çıkana kadar edemeyenler üzerinden kuruluyor. Anlatabildim mi burayı? Edemeyenler üzerinden hamd ediliyor önce. Yani bunu bir alana Allah hamd etti, değerlendi, bitti. Tamam. Ama o neonun arkasındaki perdecikler dediğin zaman boyutları da edemeyenler. Yani aslı ortaya çıkana kadar gölgesi olarak görünenler ya da iş tamamlanana kadar adımları olarak ortaya çıkanlar. Resulallah'ta da demiştik. Resulallah ve Resuller dediğinde bu İş tamamlanana kadar ortaya çıkan birimlerdir. Şimdi buradaki Allah dediğim gibi kendi kendini idrak edip değerlendiriyor dediğinde sana bakalım ben kendi kendimi idrak edip değerlendiriyorum dediğinde bir ben değerlendirebildiğim için benim hayatımda kendini değerlendirebilen insanlar görmem. Bir de benim değerlendiremediğim yönlerimi ifade eden değerlendiremeyen insanlar görmem gibi ikiye ayrılması lazım. Bir de projeksiyonum. Her şey benim kendi temasımla varlık oluşuyorsa. İşte buradaki ham böyle bir ham. Yani Allah burada ancak kendi kendini değerlendirir, kendi kendini idrak eder dediğinde Allah değerlendirdiği için ki bu Tanrı değil, buradaki sistemde bir değerlendirme işlevi olduğu için değerlendirebilenler ya da onların olabilmesi için değerlendiremeyenler gibi iki katman var. O yüzden şunu şuraya getireceğim lafı buradan. Bazen şu oluyor, belki çoğunluğunuzda olmamıştır da ben çok şahit olduğum için seanslar vesaire. O yüzden biraz daha yoğun benim insan ilişkilerim. Hani şey yapıyor, diyor ki ben bu şeyle muhatap oldum, bizimkilerde olsaydı gibi böyle iyi dileklerde olan insanlar var. Sizlerde de olmuştur ama bir de şu var. Şimdi ben biliyorum onlar bilmiyor gibi aileye, akrabalara, anneye babaya. Bu anlam biraz daha hani şey gibi acıtan, hakir veren bir yan olabiliyor. Anlatabildim mi? O zaman burada şey gibi hani olaya baktığında onlar değerlendirmek için sen değerlendiriyorsun gibi bir yere geliyor burası. Anlatabildim mi? Değerlendirebilenler ya da değerlendiremeyenler gibi dediğimde meğer okuyacağım soruları burada o zaman aile yapısına geldiğinde belki de onlar değerlendiremediği için sen değerlendiriyorsun. Belki de onların değerlendirmemesi senin değerlendirebilmenin adımlarından ve basamaklarından biri. Anlatabildim mi? O yüzden bunu buraya özellikle almak istedim. Çünkü biz o zaman bazen insan olarak şunu yapıyoruz. Dediğim gibi insan hali, şeşer beşer egosu da var, bir sürü işleyişi var yani bu beden yapısı ya. Bazen kendi elimizdekini kıymetli bulduğun için, diğerinde olmadığı için onu zavallı bulabiliyoruz. Bazen bu anlamda şey gibi kendimize geldi deyip de bunu paylaşmamız, bununla rahmet etmemiz gerektiğini unutuyoruz. Ayrımcılık zihniyle bu biliyor, bu bilmiyor. Bununla görüşülür, bununla görüşülmez. Ya da atıyorum, ay bizimkiler de bilmiyor, neyse ki ben biliyorum. İşte bizimkiler bilmediği için benim kafam onlarla uyuşmuyor, pek görüşmüyorum. Bak buralara geliyor ya ilişkiler. Ama burası onu kabul etmiyor. Yani elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsan, alemlerin Rabbi Allah değerlendirir ancak kendini diyorsan, bunun sendeki karşılığı billahi varlığımla kendi kendimi ancak ben değerlendiririm diyorsan, Senin böyle bir lüksün yok. Sen hayatındakileri ayrım yapamazsın. Sen o yüzden senin kendi kendini değerlendirme sahneni değerlendiremeyenler ve değerlendirenler olarak iki şekilde gözüktüğünü bilmek zorunda oluyorsun. O yüzden özellikle bunu dediğim gibi kaydı izleyeceksinizdir zaten. Tekrar tekrar tefekkürlerinize bırakıyorum. Şimdi devamında Er-Rahman ve Rahim dedik ki bu Rahman ve Rahim'i aslında bir mealde konuştuk. Dedik ki Rahmaniyet burada bu esma dediğimiz, kodlar dediğimiz, yaratım işlevleri dediğimiz yeri ya da kodları ya da tesirleri Allah'ın güzel isimleri diye ifade edilen işlevlerin ana havuzu. Sonsuz sıfat ve esma sahibidir Rahman dediğimizde. Şimdi Rahimiyet de dedi ki o sonsuz sıfat ve esmadan hangisi burada varlıkta tezahür edip model ve fiili dünyada görülecekse onun ortaya çıkışını, onun doğmasına ve doğduğu yetmiyor. Kaç perdeden kendini gösterecekse, o perdeyi de hangi renklerden kendini gösterecekse her birinin doğmasını sağlayan ana doğurganlık, ana üretkenlik, ana dişi prensip de Rahimiyet. Yani böyle bir doğurganlıktan bahsediyoruz. Şimdi bu tabii ki şuna da şöyle bir örnek verirsek, insan hani dedik ya az önce hamilelik başlıyor, sperm, yumurta dediğinde buradaki sperm Rahman, yumurta Rahim diye bakın. Anlatabildim mi? Şimdi neden? Sperm bütünün bilgisini taşıyor. Yani nedir o bütünün bilgisi? Şimdi orada bir tanecik sperm çapı kaç, santimi kaç ama baktığında bütün o adamın atasal kayıtlarını her mertebede nasıl görünmesi gerekiyorsa, nasıl bir deneyimler sonucu oluştuysa onun bilgisini taşıyor değil mi? Baktığında yani binlerce bir şeyden bahsediyorsun. Artık yumurtaya geliyorum. İşte orada büyük bir bilgi okyanusu olan ama minnacık görünen spermden alıp ortaya bir insan ki bu insanın sonsuz olarak yolculuğu bilinç düzeyinde devam edecek bir yol başlatıyor. Öyle bir doğurganlığa sahip yani Rahimiyet, yumurta dediğinde, dişil dediğinde bunu anlıyoruz. Yani o sperm bölledi, işte önce ikiye bölündü, sonra çokluğa, sonra bebek doğdu. Yetti mi? Bebek doğduğu zaman o bebeğin yaşam boyunca burada karşılaşacağı bütün olaylar, bütün insanlar, o insanlar ve olaylara hangi duygular ve hangi tepkileri dönüştürmek ya da rezone olmak ve dersler almak için nasıl bir yol izleyeceği, bunların hangi misyona doğru aslında hareket edeceği gibi birçok şeyden bahsediyoruz. Bunların yaşanması için de hayatı boyunca kaç tane insan tanırız değil mi? Ve o insanları tanımak için diyelim ki ben şimdi burada kaç kişi şu an sınıfta işte öbür tarafına sayarsam 1139 oluyor insan var. Şimdi 1139 insan, ben diyelim ki mesela 39 tamam mı? Şimdi 39 insan mı tanıyorum ben? O karşımda Meltem var, Sibel var. O Sibel'in doğması için kaç bin tane insan yaşadı ya. Aslında ben Sibel'i tanımakla onu da tanımış oluyorum ya. O zaman 1139, 39 artık kaç insan tanıyacaksak her birini doğuran sebepler olan bütün insan ve olay birimleri de işte o sperm yumurtayı döllediği anda Rahimiyet dediğin alanın işi onların hepsini ortaya çıkarmak. Anlatabildim mi? Yani öyle şey gibi bir tane adam kadınla beraber oldu bir de bebek doğdu. İşte bebek mutlu, mesut, evli, mutlu, çocuklu gibi bir hikaye yazdı değil. O çocuğun bütün yolculuğundaki bütün birimleri, eşya, insan, olay bazında, bitki, maden bazında neyse varlıktaki teması hepsinin doğmasını sağlayan kuvve ve kudret işte oradaki yumurtalığın başlattığı hikayedir. Ve o zaman da buradaki geldiğimiz sonda da Rahimiyet'in nasıl bir doğurganlık olduğunu anlayalım. O zaman Rahman ve Rahim'dir dediğinde burada Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanir Rahim dediğinde bu Rabbil Aleminin işleyişinin açıklandığını görüyoruz. Yani bu Rabbil Alemin yani orada yapımcı yönetmen emrediyor. O emrettiği zaman da doğurgan ve sonsuza kadar devam edecek bir işi, bir bilişi. Mesela bir film seyrettiğinizde ne oluyor? Belki filmi unutuyorsunuz ama sizin kaydınıza girdiği için o kayıt sizinle beraber sonsuza kadar yola devam ediyor. O yüzden ne seyrettiğinizde önemlidir ya. Şimdi burada nasıl ki burada yönetmen evet o sahne bitmiş gibi olsa da yani elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde o yapımcı yönetmen Er-Rahman Er-Rahim dediğinde oradaki bir kere başlatılmış işin sonsuza kadar çeşitli modeller, çeşitli tezahürlerle varlığını sürdüreceğine işaret ediyor. İşte buradaki Er-Rahman Er-Rahim'in durumu bu. Sonsuz esma ve sıfatın kendini sürekli tekrar tekrar nasıl yarattığını da açıklayan yer burası. Ve bu öyle kuru kuru Fatiha okuduğum yeri değil. Evrensel mekanizmayı bu yüzden varlıkta iş ve insan birimleri, maden, bitki, hayvan birimleri neden, nasıl öyle gözüküyor? Neye dayanarak, hangi formülle, hangi amaç adına dediğinde işte Fatiha, tabii bunu çeşitli örneklerle hani şimdi sorulara geleceğim ama tabii ki konuşuruz ama işte Fatiha o yüzden burada. Allah'ı da seni de, evrensel mekanizma da senin mekanizmandan. İkisinin de birliğini, cem olmuş halini ama aynı zamanda senin nasıl ortada duracağını buradan sebep anlatmış oluyor. Şimdi Maliki Yevmiddin'e girmeyeceğim. Sorularınızı almak istiyorum çünkü hani kafalar böyle karıştı diye bir yazı gördüm demin herhalde galiba. Ona bir bakayım ki öyle bırakmış olmayalım. Hemen işaret atacağım buraya bir dakika kendime. Haftaya burada Maliki Yevmiddin'den devam ederiz. Beşinci ders notumu aldım. Ondan sonra şimdi soruları cevaplayacağım ama rica edeceğim, dediğim gibi normal günlük örneklerle anlatmaya çalışıyorum ki yani burası çok kolaylaştırsın bizi, yani öyle ayetlere de daha derinlere girdiğimizde, ama gerçekten tekrar izleyin. Yani eğer burada vakit olarak bir kere zaten ne güzel vakti beraber paylaşıyoruz. Yani sonradan kayıttan izlemek yerine vaktinde saatinde burada olduğunuz için de teşekkür ederim. Böyle bir kolaylık var, sonradan izliyorsunuz ama hani bu da ayrı bir sırrı var yani bir şeye vaktinde icabet etmenin. Hep beraber o sırdan, o şifadan, o rahmetten de nasipleniyoruz. O yüzden çok da mutluyum. Çünkü şey gibi bu, Tridin'in suyunun suyu gibi örnekler var. Göreceksiniz oraları. Hani kayıtlar bazen vaktinde bu şey gibi şartlarımızın el verdiğinde kendimizi ne zaman o derste buluyorsak ya, ne zaman orada kayıttan izliyorsak, bunu da biz tayin etmiyoruz. Bir kere zaten yönetmen orada motor dediğinde bu belli oldu da. Ama dediğim gibi hani buna özen de gösterdiğiniz için teşekkür de ediyorum. Ama buna rağmen tekrar bir bakın. Çünkü böyle bir bazen ne konuşuyor bu kadın diyeceğiniz örneklerim olabilir. Lütfen o şekilde de hani zaten onun için burada Zoom'dan yapıyorum ki karşılıklı bir şeye girelim. Yani hoca anlatabildin, anlatamadın, konuşalım, bu olmadı falan, buralara girelim ki. Hani maksat burada dediğim gibi muhabbet olsun diyeceğim. Burada derin derin anlaşalım istiyorum. O yüzden anlaşılmayan yeri pekiştirebilmek ya da keşfetmek için de tabii ki kayıtlar bunun için var. Şimdi en baştan alıyorum. Bir de YouTube'a bakacağım bu arada, orada soru var mı diye hemen. Evet, orada yok. O yüzden şimdi oradaki arkadaşlar da bu soruları duysun diye okuyacağım ben. Şimdi Meral demiş ki, hocam felsefe tarihiyle ilgili bir seri izliyorum. Orada da Orta Çağ Batı felsefesinin Hristiyanlığın domine ettiğini ve bütün Orta Çağ'ın doğayı ve bedeni incelemeyi bırakıp tamamen soyut konulara odaklanmaya geçtiğini söylüyordu. Orta Çağ'da karanlık çağ diyoruz. Gece bunu çağrıştırdı. Tamam, teşekkür ederim. Hocam bu durumda ikilik olacak söylediğim ama Müslüman olarak doğmak ve Kur'an ile tanışmak, bilmek bir şans gibi oluyor. Diğer dinlerde doğanların önce kendi kitaplarını okuyup merak ederse diğerlerine yönelik bunu öğrenmeleri gerekecek. Şimdi burada hemen ütem hayır İclal. Güzel de bir konu. Ara veremeyeceğim, vermemişim. Hülya şimdi gördüm tabii ki. Ben de öyle oturmuyor o ara durumu bir türlü. Şöyle diyeceğim İclal, bunu mutlaka tekrar tekrar açarız da. Şimdi bir bilinç seviyesi değil ya, bu kitaba bağlı değil. O kitabın hakikatine bağlı. Yani İsevi, Musevi, hani tenzih, teşbih dedik ya. Burada mesela şey gibi. Mesela Müslüman doğmuş, Kur'an okuyor, evet. Ama bakışı İsevi olan olabilir. Adam İncil okuyorum, Hristiyan doğdum, en koyusundan, en kötülüğünden deyip de Muhammedi olabilir. Bu bir biliş, bilinç seviyesi. Anlatabildim mi? O yüzden şey değil, işte neyse ki Müslüman doğdu, oley şanslılar gibi değil. Hatta bana göre şey gibi, hani ellerinde bu kadar açık açık bilgi varken de oralardan yürümüyorlarsa tam da şans mı şanssızlık mı, zor, hani zor da bir yer yani, ne kadar çok bilirsin o kadar da şeye tabi oluyorsun, hani bir şeyin ortaya çıkışı için tersinden başlıyoruz ya, öyle de bir yeri var. O yüzden evet, aynı zamanda tabii ki kendi kitaplarını okuyup merak ederlerse diyorsun ama biraz hani hem benim bahsettiğim batınî taraf ama aynı zamanda da bu kitapların orijinal olmak ya da olmamak gibi böyle çeşitli şeyleri var. Onu da hani aklımıza alalım. Yani okusa da okumasa da, tamam mı? Zaten şey, hiçbir şey okumasın, yaprağa bakıyor. Bitti yani, o kişiyi Allah oradan doğuracaksa oradan doğuruyor o bir kişi. O yüzden kitaplar burada evet bir nevi kolaylaştırıcı olsa da aynı yer değil benim söylediğim. Evet. Şimdi söyledim galiba. Meral yine demiş ki benim şu noktada kafam karıştı. Ben Rab olarak kendi projeksiyonu değerlendirme potansiyeline sahibim ama Rabbül Alemin'e hamd etme Allah'a mahsus değil mi? Rabbül Alemin'e hamd etme Allah'a mahsus demek değil bu. Elhamdülillah Rabbül Alemin dediğinde oradaki Rabbül Alemin yani yapımcı yönü Allah'tır gibi anlayabiliriz buraya. Öte yandan birim olarak sistemi anlama potansiyelinde var. Bu sebeple Rabbül Alemi değerlendirme potansiyelinde olması gerekmiyor mu? Burada biraz şey, biraz daha onu açmak lazım Meral ama belki şey olur. Şu anda yeterli olmaz. Şöyle söyleyeyim. Yönetmenden, yapımcıdan yine örnek vereyim. Şimdi yapımcı yönetmen söyledi. Yardımcı yönetmen hangi gün, hangi bölümün setinin hazırlanması gerektiğini yaptı. Şimdi sen burada yardımcı yönetmen olarak setin başında Rab olan işlerin beyin çalışma prensibinde işleri götürüyorsun. O diziyi hazırlıyorsun, çekiyorsun vesaire. Ama aynı zamanda sen bir bölümün yardımcı yönetmenisin, bir başka arkadaşı başka bir. Ama sen zaten o bölüm itibariyle zaten dizinin bütün hikayesine vakıfsın. Anlatabildim mi? Yani burada onun için orada o modelden ertesi gün arkadaşının çektiği seti yönetiyor olman ya da asıl yardımcı şey yapımcı yönetmen olman gerekmiyor. Senin dizinin bir bölümünü sana hadi bugün bunu sen çek diyen eline tutuşturduğu senaryo itibariyle sen zaten dizinin bütün hikayesine vakıf oluyorsun ya. Dolayısıyla burada şey gibi sistemi anlama potansiyeli buradan geliyor. Yaptığın şeyi yapmaya devam ederek Rab işlerin gereği Rab rububiyet boyutudur. Sahibi Rabbil Alemin olan Allah'tır. Ama senin buradaki açığa çıkardığın işler de bu işleyişi kendi modelinden anlamaya, dolayısıyla sistemi böyle okumaya imkan kılıyor. Anlatabildim mi burayı? Ve hamletme Alim Hakim'le ilgili değil mi? Bir de bunu tekrar sormak istedim. O da diyelim. Yani sadece Alim Hakim'le değil, o da. Evet. Orada başka şeyler de var, o da diyelim. Çakraları Fatiha okumak faydalı mı peki? Sırlamak diyorlardı sanırım demiş. Yani sen Fatiha'yı okuduğunda çakraların zaten yani herhangi bir şey müdahaleye ihtiyaç duyar halde olmaz. Onu çok net söyleyebilirim. Çünkü belki burada çakraları bir gün konuşuruz. Ama aynı zamanda tabii 7 ayet, 7 çakra işaret eden mertebeleri de var. Nefs mertebelerine geldiğimizde konuşuruz. Ama bunların batındaki hakikat karşılıkları ya, çakralar oradaki hakikat boyutuna, derin ruhsal, oradaki boyutsal derinliğimize gidiş gelişteki benim tanımımdır. Gezegen kapıları diyorum ben çakralara. Enerji bedenin o anlamda giriş çıkış, veri giriş çıkışı sağlayan hattıdır. Ama benim tarzımda bunu tefekkürlerinize bırakıyorum. Gezegenlerin boyutsal kapılarıdır diyorum. Çünkü esmaların o anlamda tabii ki işleyişinde doğru orantılıdır. O yüzden sen Fatiha yani hepsinin atası, anası ya da oluşturucusu olan Fatiha'yı gerçekten okuyorsan zaten çakralar hani böyle nizami işleyiş içinde olur. O yüzden ihtiyaç olmaz. Ama boyutsal karşılığını geçtik. Dümdüz kelime olarak okursan da faydalı mıdır? Bütüne şifadır zaten Fatiha. O zaman onu da kapsar. Evet. Hayatına sağlığı çağırdığında tabii ki sağlıksızlığı çalıştırıyorsun. Aynen net. Yani bu ister sağlık olsun, ister para olsun, ister mutluluk, huzur. Yani ne kadar iyicil ya da atıyorum ne kadar tutsal ya da ne kadar dünyevi olması falan bir şey değiştirmez. Sistemin gerçeği bu. Bir şey diyorsan, adını koyuyorsan o şey doğmak zorunda. O şeyin doğması önündeki engeller, perdeler veya ihtiyaç olan birimlerin hepsinin tamamlanması için ev alıyorsun gibi, tamam mı? Ev alacağım dediğinde krediye girmek, o evi aramak, o evi bulmak, taşınmak vesaire gibi işlemlerdir bunlar. O yüzden otomatik olarak diğer ucuyla başlarsın. Ama şimdi burayı diğer uç neye göre dedik? Beden hafızandaki, ne bileyim, senin 5 nesillik kaydın vardır da ötekinin 3 günlük kaydı vardır. Yani bunu biz bilemeyiz. Ama mutlaka evet adını koyduğun için zıttı dediğin yerden gelir işleyişin kendisi. O yüzden Ayla demiş ki, ben barış istediğinizde neden savaşla karşılaştığınızı anlamadım. Ben de şunu diyorum. Çocuk yapacağım dediğinde gidip karınla kocanla beraber oluyorsun ya, bak ortada henüz çocuk yok. Ama aynı zamanda çocuk için bir dinamik var. Ortada burada çocuğun neredeyse tersi dediğin, çocuğun olmadığı bir alanda çocuğun olmasını sağlayan bir dinamikle yola çıkıyor. Anlatabildim mi? Bu savaş istiyorsan buranın siper şey gibi, pardon, barış istiyorsan buranın siper hali savaştır gibi. Çünkü birisi hani koordinatın altındaki eksi boyutu, birisi artı boyutu gibi. Yani senin buradan tarif ettiğin sana göre iyicil vesaire bir şeyler ve koordinat eksi altından karşıt ucunu çağırır. Böyle bir karşılığı var. Daha derin derin onu da konuşuruz ilerleyen derslerde. Evet, yaratılış amacıma uygun yaşayıp yaşamadığımı nasıl anlayacağım? İşte böyle çok enteresan. Bir kere yaratılış amacı, valla birimsel olarak amaçlar var ya, yaşam misyonun şudur, yolun budur dediğinde bu bir rotadır. Ama herkesin net bir yaratılış amacı vardır ya, birimsel olanı bilmiyor olabilirsin ama net olana bak. Yani hepimizin ortak bir yaratılış amacı var. Buradaki bilmek, anlatabildim mi? Bilmek halini ortaya koymak. Hani Allah ilminde ilmini ilmiyle dediğimde, bunu işte ilk derslerde demiştik ki, burada hep bir biliş çalışıyor. Kendini bildiği için alemleri var etti. İnsan da alemlere baktığı için kendini bildi gibi. O zaman olay bilmek. Yani neyi bilmek? Hakikati bilmek. Hakikatin peşinde olmak. Hani hakikati bildim oturuyorum gibi bir yer yok. Onunla muhatap oluyor olmak dediğinde, sen bedensel dediğim yaşam peşinde misin? Yoksa bedenin ötesi olan kendi gerçeğimle temas etmek için mi mesai harcıyorum diye bu ikisinden baktığımda, o zaman zaten anlarsın. Engellerin peşinde misin, yoksa tersi olan bedensel hafızanın peşinde misin diye buradan anlarız. Yoksa onun dışında yaratılıştaki bunu hangi hangi başlıktan yapacağım derinde, yaşam misyonu dediğimizde, bunlar için harita bakılır. Ama bana göre hani herkes hem harita bilgisi hem onunla perdelenmek gibi riskler, mesela buralarda olduğu için hani kime baktırdın, neyle baktın falan, buralarda önemli haritada nihayetinde. O yüzden en ana hedef belli. Evrensel hakikat ve kendi hakikatinle temas ediyor olmak ve kendi kendini buradaki teklik mertebesinden seyrediyor olmak, bence gözetilmesi gereken yer burası diyebilirim. Evet, Handan demiş ki, yumurta hücresinde de geçmişten gelen etkiler ve bilgiler yok mu? Rahimiyet ve rahmaniyetin artık bu noktada tam olarak anlayalım. Rahimiyet ve rahmaniyet, rahimiyet doğurgan olan bilginin işlenerek iş ve insan ve model ya da olay olarak ortaya çıkmasını sağlayan sahne ve doğurganlık. Rahmaniyet de orada ne ortaya çıkacaksa onun bilgisi. Anlatabildim mi burayı? Ama zaten şey, arşiv falan konuştuğumuzda daha yanlışsak da, rahmaniyetin bilgi havuzu ama bilginin kodlar hali, kod yani. Rahimiyet de o kodları alıp resme veya yazıya döken hali. Yani doğurgan biçim. Sevilik ve Musevili, hatta hakkı hatta halkı görmek, evet diyebiliriz. Evet, Nalan, aynen. Evet diyebiliriz. Buse demiş ki, biz bunlarla karşılaştık, bunları değerlendiriyoruz ama ailem karşılaşmadı, onlar değerlendiremiyor diye düşünüyoruz dedik ya. Kimin neyi ne kadar değerlendirip değerlendiremeyeceğini sorgulamak ya da buna karar vermek bize düşer. İşte bu Buse. Ben de zaten o yüzden buralarda niye geziyor ki bir insan diye söylerim bana böyle şeyler soran arkadaşları, insanları. Çünkü bilemeyiz ki. Bilemeyiz yani. Az önce elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde, ancak Allah kendisini hamd eder diyorsan, sen kendine gel, ben kendimi ancak değerlendiririm. Bir başkası beni değerlendiremez ki. Nereden bilecek ki? Yani şeyi dondur, geçmişi genetiği boş verdik, donduralım. Psikoloji mi bilmez, beslenme mi bilmez, az önce evimde kocamla ne yaşadığımı bilmez, patronumu atıyorum, beni ne kadar üzüyor. Bunların bütün verileri bir araya getirse bile beni benim gibi bilemez ki, değil mi yani? Kaldı ki bir de açsan o donmayı, genetiksel hafıza veya gideceğim yaratılış amacım var. Dolayısıyla asla kimse kimseyi gerçekten değerlendiremez. Bu kadar net. Bu elhamdülillah Rabbim aleminin insandaki karşılığıdır. Ama işte şey gibi, yine Allah'ın burada şeyi var, mütekebbir, muktedir esmaları var. Bu sonuçta nihayetinde bir modelde insanda çalışıyor. Muktedir esması kendi dünyanda iktidar sahibi olmaya getiriyor. Mesela mütekebbir esması da mütekebbir ekberiyetini, büyüklüğünü bilme esması. Bunu bilimsel olarak indirdiğinizde mütekebbir egoya karşılık geliyor. Muktedir de kendi dünyandaki iktidar, patron olma havasına denk geliyor ya da yaşantısına denk geliyor. O zaman bazen mütekebbiri ya da muktediri çalışan arkadaşlar bunu hakikat boyutunda kendi gerçeğini ve büyüklüğünü bilmek yerine dünyadakiler üzerinde bakıp ben ondan yükseğim, ben biliyorum, onun bilmediğini keşfediyorum şeklinde bir yerden yaşıyorlar. Anlatabildim mi? Kendi büyüklüğünü bilmiş, ekseriyetinin kımıldısı, ne derler, kıpırtısıyla kendini keşfetmeye başlamış bir insan diyor ki, Ayşe kendini bilmiyor, annem kendini bilmiyor. Ben hakikatle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. O da hala işte dünyanın peşinde gibi bir ölçüyor. Yani kendisi ondan üst bir yerde tutarak onu ölçüyor. Ama bu bile Allah esması gereği. Ama esmanın hakikatini değil, işte çakma dediğimiz modellemesini yaşama hali. O yüzden net bir şekilde bu senin dediğin gibi bize düşmez diyebilirim. Evet dedik. Bu durumda ölmüşlerimize fayda okumak, şu anki halimizde arkadaki fetlerimize temas etmek midir? Valla burada Nursem'in biraz şey var ya, okunur mu ki gibi durumlar var açıkçası. Ölmüşlerine okunur mu? Yani bunu bir kalbinize sorun. Bir yer var ki okunmaz diyen, yani şimdi sen orada hani o artık gitti, senden gelecek veriyle temas edemez ama şey gibi temas eder de, eğer o şey mesela Fatiha söz konusu, hayatında Fatiha'nın ne demek olduğunu bilmeyen, onun karşılığının nereye tekabül ettiğini bilmeyen o zaman senin okuduğundaki gönderdiğin, bir dakika arkadaşlar mikrofonlara dikkat edersek güzel olur. Kapatıyorum ama tekrar açılıyor çünkü. Evet, senin o zaman orada arkadan gönderdiğin parça tesir ona dalga gibi gelir, rüzgarın üstünden geçer. Rezone olarak onun oradaki bilişinde açılımlar, atıyorum böyle rahatlamalar yaratmaz. Anlatabildim mi? Böyle bir bilgi var. Ama bir başka bilgi de, yani o rüzgar onunla boşuna değmemiştir. En azından hiç o güne kadar yoktuysa da tohumdur. Vakti geldiğinde açılır, o yüzden okumaya devam diye de bir bilgi var. Nasılsa sana iyi gelen onu yapabilirsin bence. Nihayetinde zaten biz ölmüş ya da kalmış dediğinde biz dışarısı gibi zannettiğimizde baktığında bu verdiğin cevap geçerli. Atana babana gönderirsen gönder. Ama dönüyoruz, dedik ki senin ölmüşün de kalmışın da senin içinde noktandan gelen bir projeksiyonda olan bitenlerdi ya. O zaman sen kendi kendine Fatiha okuyorsun yani. Kendi kendine bu şey gibi. Odaklandım, öfkemi tarıyorum. Odaklandım, duygumla yüzleşiyorum. Dediğin yer gibi bir kişisel gelişim yerinde bile bunu yapıyoruz ya. Şey gibi, dedeme odaklandım, Fatiha okuyorum dediğinde kendi içindeki bir kayda zaten Fatiha okuyorsun. Orayı onunla tazeliyorsun, kodluyorsun. Anlatabilir miyim? O yüzden de aslına bakarsan bu meğerde bilen biz için de okur zaten. Kendini yapılandırıyor Fatiha ile tek tek çünkü. Evet. Dedik. O yüzden arka kayıtlar falan değil. Mealen öyle söylesek de onlar hepsi senin az önceki hallerin diyelim. Anlattıklarınızda kaderi nasıl örtüştürebiliriz? Bu noktada biraz kafam karıştı. Evet, çünkü daha 4. dersiniz Rabia, Aşerana. Dur bir bismillah. Yeni daha bismillah. Rafael Rahim demenin daha o yeni girişlerindeyiz de. Biraz ilerleyelim derim. Yukarıdaki sorulara verdiğin cevabı isteyen sağlık. istediğimizde ya da barış istediğimizde ne dememiz? Bir şey isteme. Afiyet iste diyor. Bak afiyet hepsini kapsıyor. Allah'ım iki dünyada bana afiyet ver diye iki hepsini kapsıyor. Ha neden? Afiyet bizim şey gibi sofraya bakıp afiyet olsun falan diyoruz ya, böyle ufacık bir kullanımı yoktur. Bayağı yani inanılmaz, hatta koskocaman bir kapsayıcı yaratımı vardır afiyet kelimesinin. O yüzden afiyet isteyelim. Hepsini kapsasın, hepsini kolaylaştırsın. Evet, Fatiha tüm rekatlarda var. Evet, onu da ilerleyeceğiz zaten. Daha Fatiha'nın 4. ayetine geldik, konuşmuş olacağız. Kendimize okuyoruz, aynen. Salavat-ı Fetih için ne düşünüyorsunuz? Ben her şey için muhteşem diyebilirim Salavat-ı Fetih'i. Ama hani burada çok okuman gerekiyor mu? Söyleyeni bilmem. Ben kendi bildiğimi söyleyeyim. Söyleyen belki başka bir boyutta, başka bir yere dayanıyordur. Hiç bilmem ama ben böyle bazı şeylerin, geçen hafta mutlaka konuşmuşuzdur. Yani neden okuyorsun? Sen kimsin? Bunu okuyup hareketlendireceksin de bununla ne yapacaksın falan gibi bir şeylere benim yazılımım bunu daha böyle bakmaya müsait. Haldır uldur böyle onu da okuyalım, bunu da okuyalım, şuraya elelim. O benim şeyim değil. Yani en azından bende öyle çalışmıyor. O yüzden bence kendimi söyleyebilirim ki ben burada yani bir yere kadar şu şu şu yapılsın denilenlerle bir yerden sonra zaten ondan sonra diyenin sen olduğu bilgisiyle başka başka okumalar olan bir insanım. O yüzden ben böyle diyorum. Ama o arkadaşa bir şey diyemem ama Salavat Fetih'in kendisine tabii ki yani ne söylenmişse teknik olarak bir harekete geçirdiği bir boyut var. Sen iş ki o boyutu kapısını açtığında oraya girdiğinde ne yapacağını bil. Ondan sonra yürürsün. Ama sen daha atıyorum yağmur yağarken, kar yağarken kendi fiziksel evinin kapısını korkusuzca açamıyorsun. Anlatabildim mi? Ay üşürüm, kaza kalayım, işte bilmem atıyorum. Bunu yapan insan modeliyiz ya. Burada şeye bağlı. Kim bu insan ve bununla ne yapacak dediğimiz araştırma, bir düşünmeye bence gerek var. Evet. Allah selamet versin. Aynen. O da çok çok ciddi bir kapsayıcı. Koruma dualarını bir kez okumak ve 150 kez okumanın farkı nedir? Tabii ki şey gibi anlatımıyla var. Zaten kapıyı çal mutlaka bir gün açılır denilen anlatımlara da gider de bunun teknik sebebi hepsinin boyutsal karşılığı ve sayı karşılığı var. Nefes bile sayılıdır dediğimiz yerde sayılar, harfler dedik ki geçen haftalarda. Bunların bir hitap ettiği, bunlar bir şifre. Bunlar bir anahtarın dişlisi. O yüzden sayılar burada hani o kadar yaptığında harekete geçen, o kadar yaptığında kalıcı faza geçen şey gibi burada. İşte yine bebekte de örnek veriyorum ama sonra ilerleyen ayetlerde anlaşacağız diye bunu çok örnek veriyorum. Yani işte bir kere beraber oldular ya hemen bebek doğsun diyemiyorsun ki yani o çifte. Anladın mı? Bunun bir kendi içinde bir geçirilmesi gereken süreci var ya, bunu sayı olarak düşünün. Oralara tek tek tek temas edecek bilinç. Orada tek tek tek o ihtiyaç olan alanı oluşturduktan sonra doğumu gerçekleşecek. Öyle bir karşılığı var. Halimi bilenin hükmü yürür duası nasıl hocam? Evet. Vallahi halini bilen kim derim? Halimi bilenin hükmü yürür. Sen halini bana anlatırsa atıyorum şimdi mesela. Derim ki ben sana bir fikir verdim, bir yorum yaptım. O zaman benim programım, beyin çalışma prensibim, enerjisi, kuvvetim, kudretim ne diyorsa, nefesim kuvvetliyse benim sözüm senin programlar. Anlatabildim mi? Ama sen yine, ben derken Fatma'yı kastetmedim, sen öbür modeldeyim, bana geldin. Benim halim senden düşük, volümüm düşük, nefesim, kuvvetim, kudretim yok. Sen halini anlattığında o zaman seni dinlemiş olmakta sen beni programlarsın. O yüzden halini bilenin hükmü yürümez. Kimmiş o bilen deyip de onu bir açarız parantezini. Ona göre bir şey yaparız, anlarız. Umarım açık olmuştur. Evet, peki. O zaman sorular bitti arkadaşlar. Şimdi YouTube'daki arkadaşlara bir dönmek istiyorum. Bir saniye. Bir şey daha var mı? Sanki bir tane daha kaldı. Bir dakika. Yeni geldi ya da. Evet. 21 dakika boyunca 150 tane olmuyor. 2 dakika 3500 etmiyor. Ama bu zaten şey şimdi burada 3600'dür sayısı da onları saymayın. Bunların karşılıkları şeyden, dediğim gibi o kapıdan değil bu pencereden durum gibi. Girdiğiniz salon aynı. O yüzden bunu ona eşleştirmeyin. Sen salona girerken kapıdan girdin, pencereden girdin. İkisinin de ölçüsü farklı ama kendini salonda buldun. Burada mevzu salona giriyor olmak. Hiç şeye eşleştirmeye çalışmayın. Çünkü o bir süre okuduktan sonraki, özellikle 21 günden sonra o zaten kendisi salona girmiş olup oradan rezone oluyor. O yüzden hiç takılmayın. Özellikle bu sınıfa sayı vermedim. Sayı da dakikada aynı ama orta, şöyle diyeyim. Birincisi ortak bir dil hal. İkincisi de şundan dolayı. Şu an dönem astrolojik tesirler, geldiğimiz esma ve sıfat değil. Bu anlamda hani şey gibi, hızlı demeyeceğim de hani nokta atışı böyle biraz daha şey olarak sayılardan veya dediğim gibi dakikalardan işleyen yerde. Hani dün sayılaydı, yarın öbür gün tekrar sayılar harflere gelir bilmiyoruz ama şu anda dakikalar, yani gezegen saatleri, gezegen boyutları, gezegen dakikaları ile ilgilidir bu önerdiğim dakikalar. Anlatabildim mi? Yani oradaki 12 dakika eşittir Jüpiter yılına Jüpiter'e senkronize olmaktır. Jüpiter'e senkronize olmak o şeyin maneviyat ve hakikat boyutuyla temas etmektir. Yani anlatabildim mi? Ona mesela deseydim ki 8 dakika deseydim Venüs boyutuna hitap edecekti. Sadece farkındalığıyla olacak yani hakikat boyutuyla gibi. Bunlarla bağlantısı vardır. Ölçmeye kalkarsanız eşleştiremezsiniz. Sormaya kalkarsanız vallahi 3-4 ders oldu daha. Ben size bilenlerinizi hani hariç onları geçiyorum. Hani yabancı, bu bilgiler yabancı olan kişilere 3-4 derste oraları anlatamam diyeceğim. O yüzden rahatlıkla dakikayı uygulayabilirsiniz. Koruma duaları ve esmaları okurken zihni odaklamak, hiç odaklama diyeceğim. Hiç takılma. O kendi kendine öyle bir odaklıyor ki sonra uykuda bile okuduğunu duyuyorsun beyninin. Hiç ve şey gibi, sen okumuyorsun. Orası okuyor. Hani şeydir ya, bir de fark ediyorsun. Arkada bir şarkı çalıyor falan böyle. Bir bakıyorsun oraya takılmışsın da haberin yok ya. Aynen öyle oluyor. Hiç rahat olun. Gayet de odaklıyor kendisine. Yok. Kuddüs, mürit, fettah değil. Sıralama bu. Bir mürit, iki Kuddüs, üç fettah. Önce müridi bitirin, sonra Kuddüs'ü bitirin, sonra fettahı bitirin. Bunların nöronlar arası değil mi? Beyinde yeni bağlantılar kurmakla ilgisi var. O yüzden hani var olan ana düzenden gidin. Şey gibi, devreleri böyle enteresan bir şekilde kısa devre yaptırmayalım. Normal yoldan bağlayalım. Hayırlısı olsun kavramı her şeyi kapsar diyeceğim. Telaşlı sakin sakin başlayın. Zaten esmaları normal okuyun yani. Koruma dualarını mesela hadi sabah erkenden orada okuyun da esmaları, bulaşığını yıkıyorsun, çamaşırını yıkıyorsun, işine gidiyorsun, arabanı kullanıyorsun, her şeyde okuyun yani. O sonuçta tek bir şey yani, beyninde bir kodu harekete geçiriyorsun. Sayı sekanslarını çok uzun konu ama az önce sayılarla ilgili bak Murat var orada. Murat Can Güler yüzü bize sayı sekanslarıyla ilgili bir gün bilgi verirsin arkadaşım. Numeroloji uzmanı olarak diyorum hemen. Ona paslıyorum. Ondan sonra hocam duaları sabah okuyorum. Esmaları akşam. Valla yani bunun şeyi koruma duaları evden çıkmadan, esmalar da gündüz. Çünkü senin o beynindeki güce günün içinde ihtiyacın var. Anlatabiliyor muyum? Akşam gece yatarken esmaları okudum, yattım. Tabii ki hani her şeyin getirisi var yani. Eksik mi kaldın? Hayır ama lazım olan yerde yanında olmamış gibi düşünebilirsin. Hamd ve şükürü haftaya konuşmuş olacağız. Nalan hani hamdın içindeyiz diye onu bırakmış olalım. Esmaları sonra duaları önce olmuyor. Evet, önce olması lazım koruma duaları. Çünkü kalkanı giydim, zırhı giydim, yola çıkıyorum. Beynimdeki kuvvetleri harekete geçiriyorum gibi o kalkana ihtiyaç var. Evet, şimdi burada soru gelmiş. Özlem demiş ki, geçen derste farkına vardım. Hidratta olduğum sahili deneyimleyecek sahneler karşımıza çıkar diye anladığımı özetleyeyim. Aynen öyle. Sen neyin farkına vardın? Neyin hidratindeysen onu zaten iste ya da isteme beynin onu sana sahneye getiriyor. Çünkü tam da o gün bunu örnek bir şey yaşadım demiş. Bir insana ait inanılmaz olumsuz bir duygu yaşıyorum. Ben üretiyorum. Bilincindeki hep onunla sınanıyorum demiş. Evet, yani dışarıda bir varlık yoktur. Ona bakıp sende bir kayıt harekete geçiyor dediğinde yine bir karşılık rezone olma çözümü vardır. Bir bakmak lazım. Yani şey diyemeyiz. Niye bu insan için negatif duygu üretiyorsun da nasıl bunu yaparsın ben diyemeyiz. Çünkü senin de onu yapmak bir işin. Geldiğin yer itibariyle bir iş ortaya çıkarıyorsun. Bu iş neye hizmet ediyor? Neden bu duyguyu bu modelde çıkarıyorsun da altında hangi esma var? Tamam, buna bir esmalarda belki bu sana açıklayıcı olur. Bakmak lazım. Diyet yaparken çikolatayla karşılaşmak. Ondan sonra bak sormuş Zoom'daki arkadaşlar duymuyor ama Nur demiş ki barış isterken savaşla karşılaşmak, diyet yaparken çikolatayla karşılaşıp ona karşı koymak gibi. Net bir şekilde böyle. Net. O yüzden valla şey gibi bir şey hedef koymayın ki dururken. mesela şey neydi? Sigarayı bırakanlar şey, sigarayı bırakıyorum dediğim gibi ömrümde içmediğim kadar içtim falan derler ya mesela. Tam diyete başladım, mantılar geldi. Yani hepsi işte bu mekanizmadan çalışıyor. O yüzden siz sadece yaşayın, hemen hedef koymayın. Ama çaktırmadan da yapın. Sadece çaba ve hedef gibi bir şey belirdiğinde sistem acayip böyle gaza geliyor. Hepsini birden böyle şey ya hani melekler Adem'e secde ediyor ya. Ne demek bu? Senin Adem'in, dersimi uzatmış oldum ama bitiriyorum. Senin Adem'in bilişin demek, kendine bir hedef, bir tanım, bir biliş yaptığında bütün meleklerin secde, hurra ne gerekiyorsa hepsini ortaya çıkaralım diye harekete geçiyor. O yüzden hani dikkat etmekte yarar var. Evet, o zaman arkadaşlar, şimdi ben bir kaydı buradan durduracağım çünkü sonra bir şeye izleyeceksiniz diyerek. Evet. Evet, durdurdum. Teşekkür ediyorum yine geldiğiniz için, bu akşam beraber geçirdiğimiz için. Böyle Bursa'daydım bu gece. Buradan da sevgiler. Baştan söylemeyi unuttum ama çok güzel bir Bursa akşamından yaptık bu dersi. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Teşekkürler.
Evet, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Görüşmek
üzere. İyi akşamlar hocam.
Görüşürüz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.